Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri programımıza hoş geldiniz. Bugün de yine Eral Hocam, Cihat Hocam ve Erdem Hocam'la inşallah birbirinden güzel sohbetler gerçekleştireceğiz. Hocam nasıl başlamak istersiniz?
Dilerseniz proteinle ilgili biraz konuşalım.
İnşallah.
Bugüne kadar proteinlerin sentezi ile ilgili, vücuttaki hücredeki görevleri ile ilgili birçok konuya değindik. Biliyoruz ki proteinler sentezi de çok büyük mucize. Yani birçok adım gerektiriyor. Yüzden fazla proteinin bir arada çalışmasını gerektiren kompleks bir işlem. Proteinler vücutta ne gibi görevler alıyorlar? En başta hücrenin temel yapı taşlarının yani tuğlaları olan görevleri var. DNA sentezi, RNA sentezi, bunların düzenlenmesi, protein sentezi ve bunun düzenlenmesi ve birçok farklı hücresel sistemde, hücre dışı sistemde düzenleme görevleri alan gibi görevleri var. Şimdi biz sadece DNA'nın sentezinden, proteinin sentezinden bahsettik. Yalnız çok önemli bir başka bir sistem daha var. Yani vücutta bir denge mevcut. Hücrede özellikle bir denge mevcut. Çok hassas bir denge bu denge. Sentezin bir de bir müddet sonra yıkımla karşılanması gerekiyor. Bu çok önemli. Eğer yıkım olmazsa ne olacaktır? Hücre bir müddet sonra bir çöplük haline dönüşecektir. Yani bu o kadar hızlı bir şekilde olur ki saniyede ne diyoruz? 2000 tane protein üretiliyor hücrede. Ve 300 bin, 400 bin hatta 2 milyona kadar ayrı protein çeşidi var vücutta. Bunlar o kadar hızlı bir şekilde birikir ki yani belki bir gün içinde vücudumuz çöplük haline dönüşüp hayat diye bir şey söz konusu olmazdı. Bu sistemler yani vücuttaki proteinlerin yıkımla uzaklaştırılması sistemi olmazsa. Bunun dışında bazı proteinler üretilirken daha hatalı üretiliyor. Ne gibi? Yani amino asit zincirinde bir takım hatalar mevzuna geliyor. Sistem, yani bu sistemle o proteinler tespit edilerek onların da yıkımı sağlanıyor. Yani hataya kesinlikle yer yok. Bunun dışında bir müddet kullanılan proteinler de bir takım bozulmalara uğrayabilir. Değil mi? Yani eşyaları da kullandığımız gibi, aynı eskidiği gibi proteinler de bir müddet sonra yapılarında bozulmalar görülebilir. İşlevlerini kaybedebilirler. Bunların da yapı taşları denilen amino asitlere bölünerek ortamdan uzaklaştırılması gerekiyor. Daha da önemli bir sistem var. Bazı proteinler var ki vücuttaki protein sentezi gibi, işte hücre bölünmesi gibi, DNA sentezi gibi sistemlerde anahtar rol üstleniyorlar. Ne kadar hızlı gerçekleşecek bu sistemler? Ne kadar miktarda protein bize lazım? Yani hücrede kullanılması gereken. Bu yüzden belli bir proteinler sadece belli bir süre çalışması gerekiyor. Yani mesela siklin denilen bir protein var. Mitoz bölünmenin belli bir safhasında sadece görev alıyor. Eğer o safha sonlandığı zaman o protein hücreden uzaklaştırılmazsa, çekirdekten uzaklaştırılmazsa sonuç ne olacaktır? Mitoz bölünme devam edecektir. Veya o safhasından hiçbir şekilde çıkamayacaktır. Bunun sonucu ne olur? Kanser olur. Değil mi?
Kontrolden çıkmış bir grup hücre devamlı bölünüyor.
Evet.
Tümör olur. Tümör
Aynen
olmasını
öyle.
nedenler.
Aynı şekilde DNA'nın replikasyonu dediğimiz işlemi de denetleyen proteinler var. Bunlar olmasa ne olur? DNA sürekli bir şekilde kendini sentezleyecek. Proteinler sürekli bir şekilde sentezlenecek. Vücutta gereksiz yere olması gerekenden çok daha fazla protein birikmesi oluşacak. Bunu da engelleyen sistem sentezle yıkım arasındaki denge. Peki yıkımı sağlayan bir takım özelleşmiş sistemler var. Bunlardan bir tanesine şimdi değineceğiz. YubiKit'in proteozom sistem denilen bir sistem. Şimdi videomuza dönersek eğer şimdi YubiKit'in burada sarıyla temsil edilmiş 76 amino asitten oluşan bir yine protein zinciri E1 denilen bir enzimle birleşerek aktive hale geliyor. Yani normalde çekirdekte ve sitoplazmada bol miktarda YubiKit'in proteini mevcut ama inaktif formda. Kullanılması gerektiği sırada E1 denilen enzimle o E1 denilen enzim de çeşitli proteinlere spesifik tabii. E1 denilen enzimle aktive hale geliyor. Şimdi videomuza devam edecek olursak göreceğiz. Evet. E1 enzimiyle aktif hale geldi ve kırmızı renkte temsilen gösteriliyor. Evet, biraz ilerlersek. Evet, ikinci bir enzim geldi. Ortama ikinci bir enzim geldi. Bu ikinci enzimin adı E2 enzimi. E2 enziminin görevi de bir başka enzime ubiquitin proteinini taşımak. Evet, tekrar devam edelim videomuzla. Evet, üçüncü bir enzimimiz var. E3 denilen üçüncü bir enzim. Bakın burada E3 ligaz denilen bir enzim. Bunun görevi de şurada maviyle temsil edilen yıkılması gerçekleştirecek olan protein. E3 sarıyla temsil edilen protein. Bir koluna E2 ile taşınmış ubiquitini bağladı. Diğer tarafına ise yıkılması gerçekleştirecek olan proteini bağladı. Ubiquitinin temel görevi nedir? Yıkılacak olan proteini işaretlemektir. İşaretleyerek proteozom denilen sisteme onun tanıtılmasını sağlamak. Evet, şimdi göreceğiz. Proteine ubiquitin belli bir amino asit zinciriyle bağlandı. Tabii bir tanesi yetmiyor bunların. 3 veya 4 tane ayrı ubiquitin protein zinciri ard arda dizilerek proteinin işaretlenmesi sağlanmış oluyor.
Bu da işaretlenme safhası.
Evet, işaretlenme safhası. Hangi kaç tane ayrı
imha edilecek, ortadan kaldırılacak?
Evet. Kaç tane ayrı enzim görev alıyor onu dikkate değer burada. Evet. Ve her bir protein için bu E1 dediğimiz, E2 dediğimiz ve E3 dediğimiz enzimler özel. Yani sadece bir veya iki tane değil bunlar. Yüzlerce E3 proteini var mesela. Evet, 4 tane olduktan sonra işaretleme işlemi tamamlandı. Enzimlerin görevi bitti. Proteini serbest bıraktılar. Evet, bu protein nereye gitti? Proteozom denilen yine özelleşmiş protein, birkaç adet proteinden oluşan özelleşmiş bir sindirim, yani çöp kutusu veya çöp öğütme mekanizması diyelim. Geldi, proteini içine aldı ve diğer taraftan amino asit halinde, bakın küçük mavi parçacıklar halinde bıraktı. Sistem çok özel.
Burada amino asitlerine ayrılmış oluyor artık. Protein, evet. Ham maddelerine ayrılmış oluyor ki tekrar kullanılabilecek ham maddeler bunlar. En küçük parçalar, tuğlalar, o başta söylediğimiz gibi. Maşallah.
Yani başta da belirttik. Denge çok hassas. Eğer bu proteinler görevlerini yapmazlarsa veya yapması gerektiklerinden bir miktar az veya bir miktar fazla yaparlarsa hücre içindeki bütün denge bozulur. Evet. Çünkü sentez ne kadar önemliyse yıkım da o kadar önemli. Bununla ilgili de çok fazla hastalık var mesela. Spesifik olarak belirtilen hastalıklar var. Yıkıma bağlı, hücrede birikmeye bağlı hücre fonksiyonunun bozulmasıyla sonuçlanan birçok hastalık var. Allah'ın yaratmasını burada tecellisini görüyoruz inşallah.
Evet, Ender ve Önder hocamızın da katılımıyla devam ediyoruz programımıza. Hoş geldiniz.
Evet.
Yani burada çok hayati bir olayı sen şu anda bize özetlemiş oldun. Çok en özet haliyle anlatmış oldun. Çok çok detaylar var. Bir defa imha edilmesi gereken bir proteinin varlığını fark eden bir bilinç var, bir şuur var burada. Bir hücre kendisinin içinde çalışa gelen işte makinaların, işte nano makine olan o proteinlerin hangilerinin artık giderilmesi gerektiğini, yıkılması, ömürlerinin dolduğunu nereden bilecek? Böyle bir şey gözü olmayan, kulağı olmayan, bir eğitim almadığı açık olan, bir profesör olmayan bir proteinin, bir hücrenin bunu bilmesi ve buna uygun olarak böyle çözümler geliştirmiş olması. Bakın evrimcilerin ifadesi, geliştirmiş olmak.
Evet.
Geliştirmek, böyle bir şeye ne vakit var, ne böyle bir şeyin eğitimi var, ne böyle bir şey mantık kurabiliyoruz. Bakın mantığı yok bunun, böyle bir şey söylemenin. Burada ne var? Her şeyi bilen, her yere hakim olan tek bir akıl. Bakın her yere hakim olan. Atomu da çok iyi bilen, amino asidi de çok iyi bilen, moleküllerin yapısını da çok iyi bilen, protein bilimi dediğimiz, işte biyokimyanın içindeki o işte protein bilimini de çok çok iyi bilen, her yere hakim olan, yegane tek akıl olan Allah'ın aklını görüyoruz burada. Allah'ın aklını tecelli ettiğini görüyoruz. Allah nasıl yaratıyor ve yaratmaya devam ediyor. Canlı nasıl yaratıyor Allah ve canlı nasıl idame ettiriyor, ayakta tutuyor canlı hayatı. Hı hı. Bunu görüyoruz.
Az önceki örnekteki gibi yani anan gelen Allah'ın ilhamı sayesinde nasıl bir kusursuz işleyiş ön planda maşallah.
Allah emrediyor o proteinlere, gidiyor onu yakalıyor, onu işaretliyor. Yoksa protein ne bilsin onun şu anda artık ömrünün tamamlandığını, imha edilmesi gerektiğini. İmha da zarar vermeyecek şekilde yalnızca tuğlalarını ayırma. Yani yakıp öldürmüyorsunuz. Kullanılmayacak hale getirmiyorsunuz. Orada son gösterdiğinde çöp kutusu benzeri temsil edilmiş. Onun için atılıp tekrar kullanılabilecek hale getiriliyor. Yani yeniden kullanılabilecek ana öz parçalarına ayrılıyor. Aminoasitleri ayrılıyor. Yani orada hep böyle kontrollü, çok akıllı bir sistem var. Hiçbir yerinde tesadüf, yani tesadüfün teyisi yok burada, öyle bir şey söylenemez. Kendi kendine geliştirmiş olması hücrenin, işte kendi kendine böyle çözüm geliştirdi. Bu böyle masallara yer yok burada. Ne var burada? Allah'ın her yere hakim olan açık bir şekilde yaratışı var. İnşallah.
Ya zamanlamadan bahsediyoruz. Üçüncü bir sistemden bahsetmiştim. Vücuttaki proteinlerin bazıları dediğim gibi hassas kontrol mekanizmaları. Yani bazı enzimleri aktivasyonu, inaktivasyonu gibi. Sentezlerin ne zaman gerçekleşmesi gerektiği gibi çok özel görevler yapıyor. Çok hassas zamanlarda bunların ortaya çıkması gerekiyor. Ve yani genlerin bunu bilerek tam zamanında proteinleri sentezleyip tam zamanında da ortadan kaldırması gereken bir durum var. Yani hücrenin içindeki bir küçük atomdan veya birkaç molekülden oluşan parçacıklardan bahsediyoruz burada. Hücrenin mesela bölünmesinin hangi safhasında olduğunu, DNA sentezinin, protein sentezinin hangi safhasında olduğunu, ne kadar gerektiğini, ne zaman yıkılması gerektiğini hepsinin bir şekilde hesaplanması gerekiyor. Sadece hesaplanması değil, zamanlamasının da mükemmel bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Yani gerçekten bir büyük bir mucize var. Yani kesinlikle tesadüfe yer yok sistemde. Evet,
maşallah. Maşallah.
Ya zaten zamanlamada bile ayrı bir mucize var. Cihat hocam da söylediği gibi yani ardında sonsuz akıl sahibi Yüce Rabbimizin olduğu apaçık. Evet, az önceki örnekte de apaçık gördük zaten.
Bir de burada devreye giren bir sürü eleman var. Değil mi? Bu işlemin gerçekleşmesi için tam anında devreye giren elemanlar var. Bu elemanlar da aynı anda orada var olursa, hepsi şu an Erel hocamın anlattığı haliyle var olursa bir tek çalışabiliyor. Bu elemanların eksikliği durumunda zaten o sistem çalışmıyor. Mesela o parçaların aminoasitin tekrar atılması için bile bir kapak sistemi görüyoruz. O bile olmadığında geri kalan sistem çalışıyor olsun hiçbir anlam ifade etmez. O kapak bozuk olsun, değil mi? O atığı atamadıktan sonra
depolama işlemi gerçekleşmez o zaman.
Evet. Yani hepsinin şu an anlatılan haliyle canlılıkta olması gerekiyor. Nitekim var. Kademe kademe gelişmesinde tamamen geçersiz kılan bir durum.
Sırf
zaten
o işaretleme sistemi tek başına mesela Allah'ın nasıl çok detaylı bir şekilde sonsuz ilmiyle yarattığının bir göstergesi. Niye işaretlensin? Bir sürü protein var çünkü vücutta. O hücrenin içinde cereyanede çalışmakta olan birçok 100.000 çeşit protein var. En az rakam bu şu an tahmin edilen. İşte dediğim gibi yani milyona kadar çıkabileceği öngörülüyor şu anda. Onlardan tesadüfen yakalanıp da imha edilen çöp kutusuna düşen proteinler diye bir şey yok. Çünkü hepsi değerli. Hepsi kıymetli, hepsinin bir ömrü var. Evet. Bir çalışma vakti var, belli bir ömürleri var. Evet. Orada ömrü biten, artık imha edilmesi gerekenin tespiti var. Ve orada da bakıyoruz kim bunları tespit ediyor. Yine gözü kulağı olmayan, bir şuuru bilinci olmayan, bir eğitim, biyokimya eğitimi almamış olan kimler? Şuursuz atomlar. Evet. Şuursuz atomlardan meydana gelmiş moleküller. Yani bir protein geliyor, onu tespit ediyor. Bir tane de tespit etmiyor, 3-4 tane bir araya gelerek doğrulama şeklinde artık herhalde. Buradaki şey o, hassasiyet o burada. 3-4 protein gelerek onu tespit ediyorlar. Ve öyle çöp kutusuna gönderiliyor. Maşallah. Yani senaryo gerçekten çok ilginç, çok sürükleyici. Ve gerçekten de insanın dikkatini celbedici bir şey. Buradaki gerçekleşen olaylar. Allah'a takdir etmek düşüyor hakikaten.
İnşallah. Hücrede sürekli bir döngü sistemi var. Yani hücre sabit böyle işte stoklanmış bir şekilde proteinler ortada gezmiyor. Evet. Çok hassas denge üzerinde her şeyin yaratıcısı Allah. Bunu aslında da bu en güzel bir şekilde yaratmış inşallah.
Bütün hepsinde bizim için, insanlık için ibret alınması gereken yardımlaşma hakim. Doğru değil mi hocam? Evet. Bugün baktığımız zaman bilim adamlarının buluşlarını nereden aldıklarını biz biliyoruz ki insanlardan mesela insanların savunma mekanizmasından olsun bilgisayarlar yardımıyla hani böyle icatlar yapılırken nereden ilham aldıklarını hepimiz biliyoruz ki burada da her şeyde olduğu gibi insanlar için bir örnek alınması gereken durumlar hakim inşallah.
Derin düşünmek gerekiyor. Evet. Tabii yüzeye düşünürseniz çok rahat bir şekilde gaflete düşebilirsiniz. Bilim bunu bize imkan olarak sunmuş durumda. Bize düşen de biraz derin düşünerek gaflete düşmemek.
Evet inşallah.
Evet.
Şimdi ben dilerseniz yeni bir gelişme var. Hep yeni gelişmeler tabii anlatmak güzel oluyor, eğlenceli oluyor. Çünkü Allah'ın nasıl bir anda canlıları yeryüzünde ol demesiyle yarattığının başka bir delili daha bulundu. Kim tarafından bulundu diye bakıyoruz. İşte Cambridge, Oxford Üniversitesi'ndeki işte evrimci olarak bilinen bilim adamları tarafından bulundu. Allah özellikle onlara buldurtuyor.
Onlar ve, yardım ediyorlar aslında, evet, çalışıyorlar.
Allah özellikle yani, onlara buldurtuyor ve yani buldukları deli karşısında ne dediklerine bakıyoruz, artık saçmalıyorlar. Evet. Diyorlar ki, şimdi ne yapmışlar? Kuyruklu dediğimiz, cilia dediğimiz, o flagellum dediğimiz uzantılı hücreler var. Şimdi onların videosunda göstereceğim size. Suyun içinde hareketli hücreler bunlar. Avlarını rahatlıkla bu şekilde hareket ederek gidip bulup, kendi içlerine yutup, bu şekilde sindirip gıdalarını temin edebiliyorlar. Hayatlarını bu şekilde idame ettiren tek hücreli canlılar var. Bunlara işte flagellum dediğimiz kuyrukları var bu hücrelerin, bu hareketlerini sağlayan. Bu hücrelerin 715 milyon yıl önce de var olduklarını saptadılar.
Maşallah.
715 milyon yıl önce ne demek, evet, biliyor musunuz? Biz Kambriyen dönemi patlaması diyoruz ya, bütün canlılık yeryüzünde, yani paleontoloji bunu söylüyor daha doğrusu, ben söylemiyorum. Paleontoloji bilimi söylüyor ya, 540 milyon yıl önce Kambriyen döneminde bütün canlılık büyük bir patlamayla, yani bir anda patlamaya, bu yüzden explosion kelimesi bu yüzden yine söylemek zorunda kalıyorlar. Patlama şeklinde bütün canlı türleri 50 ayrı film, 50 ayrı canlı grubu birbirinden apayrı, birbirine benzeşmeyen vücut yapılarıyla beraber bir anda ortaya çıkmış olmaları nedeniyle buna patlama deniyor. Bir anda yeryüzüne çıkıp bugüne kadar geliyorlar. Evrimi tamamen çökerten paleontolojik fosil biliminin en büyük gerçeklerinden birisi. Çünkü evrim neydi? Evrimin iddiası neydi? Tek bir canlı türü, tek bir hücre zaman içinde başka canlı türlerine sayıca da evrimleşecek. Sayıca bu şekilde artacak zaman içinde diyordu. Hayır, öyle olmadığını görüyoruz. Kambriyen döneminde zaten bütün canlı türlerinin bir anda ortaya çıktığını, evrim ağacının tamamen ters olduğunu, zaman içinde canlı türlerinin azaldığını, artmadığını, yani türleşme diye bir şeyin olmadığı, ancak türlerin yok olması diye bir kavramın, bir gerçeğin var olduğunu gösteriyor bize paleontoloji, fosil bilimi. Şimdi bu tespit ise, bakın ona ait size dokümanı göstereyim. Şimdi bire geçebilirsek. Evet. Şimdi bu physorg.com sitesinde izleyenlerimiz de bulabilirler bu makalenin orijinalini. Bu Nature dergisinde de yayınlandı. Cambridge ve Oxford, evet, MIT araştırmacıları yüzlerce küçük fosil buldular. İşte fosillerden bir tanesi. Ve bunlar siliat diye biliniyorlar. Tinnidit diye de, tinnit diye de isimlendiriliyor bunlar. Kuyrukları olan hareketli hücreler. 715-600 milyon yıl önce dahi bu canlılar yine varlar hareketli bir şekilde. Şimdi bu neden önemli? Şimdi bir defa hareket, yani lokomosyon, bir defa daha sonra ortaya çıkmış olmadığı görülüyor burada. Evet. Bunun da ötesinde oldukça kompleks canlılar bunlar. Hiç de ilkel canlılar değiller. Neden? Çünkü bakın, yani kendi ifadeleri bunlar. Diyorlar ki böyle canlılar yüzlerce farklı olanı bir anda 715 yıl öncesi, yani Kambriyen döneminde öncesinde varsa, deniyor ki o zaman diyorlar bu çok hızlı bir evrim oldu da bunlar ortaya çıktı diyorlar. Bakın hala saçmalamaya devam ediyorlar. Yani sen öncesinde ilkel halini gösteremedikten sonra neyin ilkelden gelişmişe doğru bir süreç olduğunu hala iddia edebiliyorsun? Gelişmişi yalnızca varsa elinde, en gelişmiş haliyle elinde varsa ve ilkel halini gösteremiyorsan ne ilkelden gelişmişe doğru gelmiş olabilir? Demek ki gelmemiş. Bütün canlılar, hangisine bakarsak bakalım, hep en gelişmiş haliyle var. İlkelden gelişmişe doğru bir süreç yok. Ve bunu paleontoloji bilimi bakın bir kez daha kendi elleriyle onlara buldurmuş. Evet, güneybatı Moğolistan'da buldular bu şeyleri, bu fosilleri. Yüzlercesini buldular. Yaptıkları o katmanlarda 715 milyon yıl öncesine ait katmanlardaki kayaları alıp laboratuvara götürdüler. Oxford paleontologları. Ve asidin içinde çözdürdüler bu katmanları. Daha sonra sıvı ortamda bu canlıların tam anlamıyla üç boyutlu hallerini bu şekilde tespit etmiş, varlığını göstermiş oldular. Allah bulduruyor onları. Allah her şeyi en güzel haliyle yarattığını bakın onlara göstertiyor. Yani kendi elleriyle onlara buldurtuyor, hizmet ettiriyor maşallah. Bize de burada aktarmak düşüyor. Gerçekten de bakın diyorlar ki ilk tüylü canlılar, en eski silyatlar bu şekilde 715 milyon yıl önce de varmış deniyor. Tüylü demek ne demek biliyor musunuz? Tüylü demek bir defa hiç de öyle bildiğimiz işte ilkel bir ifade değil. Çünkü bakın ona ait bir videoyu göstereyim ben size. Bir defa bir hareket var. Bakın burada göreceğiz şimdi. Nasıl hareket ediyor bu canlılar? Bakın böyle kuyrukları var. Bu kuyruklarla hareket ediyorlar. Şimdi bu öylesine kompleks bir yapı ki hiç de öyle basite indirgenecek bir yapısı yok. Bir defa mikrobun nereye gideceğini bilmesi gerekiyor.
Evet.
Avını tespit ediyor ve ona göre bir hareketi var. Arkasında motor kısmı var. Şurada motor kısmı var. Ve bu motor devamlı sürekli hareket ediyor ve mikrobun ilerlemesini sağlıyor ileriye doğru.
Bir amaç var yani.
Evet. Onun çok daha kompleks bir yapısı var. Ona ait yapıyı birazdan göstereceğim size. Ama buradaki farklı mikroplardaki bu hareketi bakın burada görebiliriz. Gidiyor. Evet.
Hem ilerliyor hem kendi çevresine evet. dönüyor.
Ya oldukları yerde kalmıyorlar.
Evet.
715 milyon yıl önce de bunlar aynı şekilde varlar.
Evet, maşallah.
Değil 540 milyon yıl önce, değil 100 milyon yıl önce, 1000 yıl önce ama 715 milyon yıl önce. Maşallah. Daha ilk canlılar çıktığında zaten var bunlar. Tek hücreli canlılar ilk varken bunlar var.
Ya bunlar bir de basit yapılar değil. Yani binlerce farklı proteinin bir arada birleşerek oluşturduğu kamçılar.
Evet.
Yani bir kere hareket etmesi gerektiğini hücrenin bilmesi lazım.
Evet.
Binlerce ayrı proteinin o anda hazır bir şekilde olması lazım. Enerjinin olması lazım ki hareket olabilsin. Yani çok özelleşmiş yapılar.
Evrimciler tabii bunu bilmeyen bir kişiyi kandırabiliyorlar bu şekilde. Evet. Yani milyonlarca yıl önce basit canlı var diyor. Bunu söylerken hiç delil getiremiyor.
Evet.
Ne elinde fosil var ne başka bir bilimsel delil var. Ama bilmeyen kişi de kanıyor buna tabii.
Burada bakın söyledikleri o makaledeki bir cümle çok önemli. Diyorlar ki 715 milyon yıl önce neyse bugün de aynı diyorlar.
Evet.
Hiçbir değişim yok diyorlar.
Evet.
Bu ne demek zaten evrim yok demek. Sen Allah özellikle söylettiriyor bu. Yani bunlara emrediyor. Tabii nutku verip konuşturan tabii ki Allah. Ve söylettiriyor onlara. Bizzat kendi dillerinden söylettiriyor. Değişim yok. O canlı 715 milyon yıl önce neyse bugün de aynı çünkü. Ve onlara bunu söylettiriyor Allah maşallah.
Pardon hocamın dediği çok doğru mesela. Bir kısım insanlara şöyle kandırıyorlardı. Daha önce bilim gelişmediği için insanlara bu şekilde varlığını kanıtlamaya çalışıyorlardı. Ama bilimin de son yıllarda daha çok gelişmesi evrimi tamamen çökertti inşallah.
Evet. Biraz önce silyaları da gösterdiniz hocam.
Evet.
Binlercesi var. Yani tek bir tane bile değil. Bütün hücrenin çevresini, evet burada görünebiliyor. Evet. Bütün hücrenin çevresini kaplamış durumda. Yani tek bir tane de değil. Binlercesi aynı amaç uğruna, aynı yöne hareket etmek için aynı mekanizmayla çalışarak belli bir amaç için çalışıyor hepsi.
Evet bu yani balıkların nasıl yüzgeçleri onları suda istedikleri yere yönlendirebiliyorsa bunlar da çok akıllı şekilde mikrobu istedikleri yere yönlendirebiliyorlar. Üç boyutlu sıvı ortam içinde. Maşallah.
De bunlar maşallah. Şu anda 715 milyon yıl dedik. Şimdi her geçen gün mesela evrimciler güzel hizmet ediyorlar. Yeni bir şey buluyorlar mesela.
Evet.
Daha eski tarihe gidiyoruz. Belki yarın öbür gün bir başka bir şey bulacaklar. Bir milyar yıllık falan olacak.
Evet.
Bu böyle devam ediyor. Evrimcilerin hizmetini gösteriyor aslında. Burada Allah bize aslında onların vesilesiyle bazı şeylerin ortaya çıkmasını gösteriyor. Çünkü çoğu fosil kayıtlarını bulanlar evrimciler. Çünkü onlar bu tarzda yani putperest bir dine inandıkları için sürekli bir arayıştaydılar. Evrim fosili arıyorlardı. Ve her buldukları yere kazmaya başladılar. Her buldukları yere balta vurup, kazma vurup kazmaya başladılar. Ve bunun sonucunda da sürekli bizi Allah'ın yarattığına dair delilleri çıkardılar, önümüze koydular. Şu anda dünyada bulunan fosillerin büyük kısmını zaten bu evrimcilerin araştırması sonucunda bulundu. Çünkü evrime inandıkları için onun ispatını arıyorlardı. Fakat her seferinde biz Allah'ın yarattığının delillerini gördük, önümüze çıkardılar. Bu da bizlere güzel aslında Allah için, Allah yolunda hizmet ettiklerini de gösteriyor. Ne kadar kabul etmeseler de yaptıkları çalışmalar bunu destekliyor. Bu da işte insanların bunlara bakıp nasıl bunlar bu şeyde başarılı olamıyorsa demek ki gerçekten bir yaratanın olduğunu, hiçbir şekilde de dünyada tesadüflerin var olmadığını, her şeyin bir anda var olduğunu. Çünkü bahsedilen şeyler hep anahtar kilit gibi. Biri olmadan diğerinin hiçbir anlamı olmuyor. O kilit açılmıyor çünkü. İkisinin bir arada var olması gerekiyor. Bu da ancak yaratılışla mümkün olabiliyor. Yoksa tesadüflerin bir araya getirmesi, tesadüflerin bazı bu denli güzel kusursuz şeyleri ortaya çıkarması mümkün değil. Zaten bu denli de mesela bir ton, bir çok çeşit canlı türü var. Birçok çeşit mikroorganizma var, birçok protein var, birçok amino asit var. Ama bir tanesinde bile kusur yok. Bir tane kusurlu bir canlı çıkaramıyoruz ortaya. Söyleyemiyor evrimciler.
Evet, bir de o kadar çok fosil çıktı ki hani inandıkları şey de aslında hani evrimin olmadığını, söyledikleri cümleler aslında evrimin hiçbir zaman olmadığının göstergesi, apaçık cümleleri. Çünkü milyonlarca fosil bulundu ve hani onların Allah razı olsun diyelim, onların araştırmaları sonucu bulundu ve söyledikleri cümle de şu: evet, Arak altın dönemi, Arak altın formu yok ama biz bunu bulacağımıza inanıyoruz. Bu inançla araştırmalarımızı devam ettiriyoruz diyorlar. Aslında hani bu evrimin olmadığı ve tesadüfen oluşmadığı, hiçbir şeyin tesadüfen oluşmadığını en güzel ispat.
Onlar bulamıyorlar. Evet. Bulamadıkları gibi. Artık da sahtekarlıklara gidiyorlar. Yani kendileri mesela çıkıp anlatıyor adam mesela. Bu işi yapan bir adam var. Ya özellikle fosil yapıyor. Yani birleştiriyor böyle. Farklı karakterde. Hatta hamurdan yapıyor. Pulluyor üstünü. İşte çiziyor. Diyor ki bu diyor öyle bir şey olması lazım ki diyor. Hem kurbağaya hem balığa diyor hem timsaha. Üçünün arasında karışık bir şey olması lazım diyor. Hani üçünden de olmayacak ama üçüne de benzeyecek diyor. Bu özelliklerde olması. Biraz diyor bu diyor şey... Hani iyi düşünmek gerekiyor bunu yapabilmek için diyor. Çünkü iyi kurgulamak gerekiyor. Hayal gücünün geniş olması gerekiyor diyor. Gerçekten de öyle, çünkü evrimcilerin bütün iddia ettikleri, gazetelere bastıkları, işte internet sitelerinde verdikleri bütün evrim adı altında tamamen yalan olan bu gösterdikleri görselliklerin hepsi tamamen hayal ürünü ve kurgudan olduğunu ve bu insanların da bu insanlara mesela adama gidiyor bu iş için para veriyor. Diyor ki bana diyor evrime benzeyecek, delil olabilecek bir şey yap diyor. O da biliyor olmadığını. Fakat adam bunu yapıyor. Ertesi gün çıkıyor diyor ki bakın diyor işte evrimin kanıtı diyor. Sergilerde sergiliyorlar. İşte evrimin kanıtı diye, delili diye. Hani adam kendi inanmıyor aslında. Biliyor kendinin yaptırdığını. Fakat sanki evrim kanıtıymış gibi başının önünde durup, ucunda durup fotoğraf çektiriyor. Bu evrimin kanıtıdır diye.
İlk defa karşılaşmış gibi. Tarif veren kendisi.
Tarif veren kendisi.
Ama şu aslında kadar... buldukları da bulamadıkları da evrimin olmadığının bir ispatı yani.
Tabii.
Zaten en son televizyon programına bir tanesi çıktı. Dedi ben dedi şey ara geçiş formuyum dedi. Oğlum var dedi. Ben varım dedi. Benim babam var. Ben ortada kaldığım için ara geçiş formuyum diye söyledi.
Yani insan var orada.
Artık kendini bile söyleyen birisinden.
Ara geçiş formunu artık o kadar şey hani.
Bir de böyle mantıksız kelimeler mesela kullanıyorlar. Mesela böyle dinlediğin zaman apaçık anlayamıyorsunuz kullandığı kelimeleri. Diyor ki sonucu. Diyor ki yani biraz anlaşılır bir şekilde anlatabilir misiniz diyor. Diyor ki ben bu patoloji dışında konuşamam evet diyor. O zaman ben konuşmayayım gideyim diyor. Mesela biz burada tamamen açık net şekilde 7 yaşındakini de 70 yaşındakini de anlayacağı şekilde net şekilde anlatıyoruz inşallah. Bilimsel kanıtlar.
Çünkü evet net zaten hani bir şeye baktığımız zaman hani bunda çok fazla bilimsel kelime kullanmanın zaten anlamı yok. Çünkü onlar o şekilde kullanarak anlamayan bir insan dinlediği zaman, çünkü o terminolojiyi bilmeyen bir insan, o kullanılan sözcükleri bilmeyen bir insan dinlediği zaman ya bu adam herhalde bir şey söylüyor der. Doğru söylüyor demek ki der. Hani çıkmış televizyona konuşuyor, böyle böyle kelimeler kullanıyor. Bilmiyor çünkü hani ne, o da anlatan adam da ne anlattığını bilmiyor zaten. Hani o kelimeleri tamamen
kendisine göre ardı ardına evet. sıralayarak kullanıyor. Yani hiçbir anlamı olmadan, hiçbir şekilde cümle bütünlüğü olmadan kelimeler dizini yapıyor peş peşe. Bunlar da insanları bu şekilde etkilemeye çalışıyorlar. Çünkü böyle konuşarak insanlar sanki çok bilimsel bir şey anlatıyormuş gibi, sanki bu adamlar çok bilimsel insanlarmış gibi dinleyip hani doğru olduklarını düşünüyorlar. Oysa öyle değil. Açık şekilde Türkçe anlat. Bu Türkiye'deyiz mesela. Türkçe. İşte İngiltere'deki de İngilizce anlatsın. İngilizlerin anlayacağı dilde ama öyle değil. Hep bu şekilde insanların kafasını karıştıracak, kafasını bulandıracak şekilde karmaşık olarak anlatıyorlar. Oysa açık ve net her şey anlatılıyor.
Aslında hocamın söylediği gibi hani farkında olmadığı şeyler çocukların gülebileceği cinsten şeyler. Adam çıkıyor kanala diyor ki bir araba atölyesi düşünün diyor. Bu arabayı yüzlerce parçaya böldüğümüzde diyor yanındaki sunucu soruyor diyor ki bunlar diyor kendinden birleşir mi? Tabii birleşir diyor. Yahu bunlar
beklerseniz
nasıl birleşecek?
Birleşir diyor. Bekle o zaman.
Beklersen birleşir. Bekle evet. istersen yani şey vasiyet et.
Kapı açık diyor.
Vasiyet et torunlarına bırak yani o parçalar çürür gider birleşmeyi bırakın evet. yani. İşte böyle söylese zaten böyle anlatsa bu insanlar gülecek yani. Herkes masal olarak, hikaye olarak, fıkra olarak falan anlatılacak. Zaten muhtemelen birkaç sene sonra hani evrim fıkra olarak anlatılmaya başlanacak. Çünkü komik şeyler yani hiçbir şekilde bilimsel olmayan, hiçbir şekilde kanıtı olmayan, tamamen kurgu ve hayal ürününden ibaret olan bir konu üstünde ve yıllardır bu çalışma devam ediyor. Yani çok eski zamanlardan beri baktığımız zaman bu 3-5 senelik bir çalışma değil. Yüzlerce yıldır bunu savunan ve bunun için birçok para harcayan, bunun için birçok zaman harcayan, yani bunlara harcanan şeyler başka şeylere harcansaydı çok daha farklı gelişmeler olurdu. Ama buraya harcadıkları zamanı, buraya harcadıkları parayla mesela insanlar daha farklı, daha güzel şeyler de ortaya çıkarabilirlerdi. Bu da ama bir yandan da aslında baktığımızda iyi oldu. Bize Allah'ın varlığının delillerini de önümüze sunmuş oldular. Çünkü Allah'ın yarattığının delillerinin en güzel kanıtı fosiller. Hiç değişmeyen fosillere bakıyoruz biz. Canlı fosillere bakıyoruz. Şu anda var olan fosillere bakıyoruz mesela. Canlı yaşayanlara da bakıyoruz. Hiç değişiklik yok. Bu da bize aslında onların söylediklerinin tamamen yalan olduğunu kendi elleriyle zaten gösteriyorlar. Hani kendileri anlatıyor. Fakat diyor biz yalan söylüyoruz diye delili ortaya koyuyorlar. Yani fosil kaydı çünkü onların yalan söylediğini ortaya çıkarıyor zaten. Bu da bize Allah'ın yarattığını gösteriyor. Geçen Dawkins öyle bir kampanya düzenlemiş. Hani hücrenin nasıl var olduğunu anlatana para ödülü vermiş mesela.
Kendisi anlatamıyor. Anlatacak adam arıyor.
Ama
yani.
yıllarca televizyona çıktı. Hani evrimi iddia ediyordu. Hatta en son bir geçen de yine yayınlamıştık. Karşılıklı konuşması sırasında şimdi soruyor bir şeyin yaratıldığına dair. Çünkü hani onu soran sunucu yaratılışa inanıyor muhakkak. Çünkü sorduğu sorular o tarz nitelikte. Ve sorduğu zaman diyor ki yok diyor onu bilemeyiz diyor mesela. İşte bir şey soruyor bu nasıl olur diyor mesela. Onu da bilemeyiz diyor. Kimse bilemez onu diyor.
Ama inanıyoruz diyor. Bulacağımıza evet. inanıyoruz. Evet.
Hani bilmediğin bilinmezliğe hiçbir şekilde kendisinin bir şekilde hani zaten o da aslında baktığımızda inanıyor ama sadece Allah zaten ayette söylüyor hani böbürlenmesinden dolayı, büyük görmesinden dolayı, kendisinin kibirlenmesinden dolayı kabul etmiyor bunu. Oysa o da çok iyi farkında.
Çünkü vicdanları kabul ettiği halde diye evet, Allah tarif evet. ediyor. Yani o kadar her şey apaçık ortada ki. Şimdi mesela bir kazı yapıyorsunuz, arkeolojik bir çalışma. Ve yerin altına bir Boeing 747 motoru çıksa son model, işte 2011 modelde bulduğumuz evet. özelliklere sahip. Bir uçak motoru çıksa ne dersiniz? Demek ki eskiden ilkellik diye bir şey yokmuş. İnsanlar gayet modernmiş dersiniz. Teknoloji bir motor varmış, varsa evet. değil mi? Çok en son teknoloji, bugün ulaşamadığımız teknoloji, ulaşmak istediğimiz teknoloji zaten varsa öyle demek gerekir. Bakıyoruz şimdi 715 milyon yıl önce az önce anlattığım makaleye geri dönersek 715 milyon yıl önce dünyanın en gelişmiş motoru bakın ekranda işte bu flajel o mikrobu iten hareket ettiren o tüylü tüy dediğimiz aslında motor bakın nasıl çalışıyor 246 farklı birimden meydana gelen bir motor bu moleküler ATP'yi kullanıyor enerji olarak adenozin trifosfat yani fosfatın ayrılmasını kullanıyor. Moleküler düzeyde atomları kullanarak hareket ediyor.
Evet.
Motor kısmı var, işte sabitleyici kısmı var, kampçı kısmı var. Ve hepsi böyle parça parça bir araya gelmiş ve mikroplar bu şekilde hareket ediyorlar. Mikroplar öyle, hiç de öyle basit canlılar değil. Evet. 715 milyon yıl önce de bu canlılar zaten bu halleriyle,
evet.
en üstün motora sahip halleriyle zaten hareket ediyorlarmış.
Ve uçak motorundan ortaya. Çok daha üstün çok bu daha sistem. Üstün. Organik. Evet. Gözle görülmüyor, gözle göremiyoruz. Bir teknoloji değil. Ne kadar küçültürsek işlevde kaybolmazsa o kadar teknoloji demektir.
Evet.
Burada gözle göremediğimiz bir motor var.
Bir evet, de maşallah. Şu var maşallah. Yani burada aslında biz şunu da anlıyoruz. Mikrobun var olması da yaratılışı gösteriyor. Neden? Çünkü mikrobun gireceği hücreyi bilmesi gerekiyor ki girebilsin. Onun yapısına sahip olabiliyor olması gerekiyor. Yani bir insan mesela bir proteinden bahsediyorsunuz. Bir başka hücreye mesela dahil oluyor. Ama dahil olabilmesi için onun özelliklerini üstünde taşıması lazım. Fakat şimdi şöyle düşünelim. Mikrop hiçbir şekilde önceden bu ortamı görmemiş, bilmiyor. Zaten kapkaranlık bir ortamda. Hiçbir şekilde bilgi alması için ne bir aklı ne bir şuuru var. Hiçbir eğitim alabileceği zaten başka bir mikrop da yok ki eğitim alabilsin. Hani eğitim gibi bir şeyleri de yok söz konusu değil. Ve hiç tanımadığı bir hücrenin içine girecek. Ve önceden hiç görmediği bir hücrenin içine girecek. Bunu girebilmek için bir kere hep görüyoruz mesela. Zırhı geçip girmesi gerekiyor. Yani o maddeyi başka bir proteini üzerinde taşıyor olması gerekiyor ki o hücreyle birleşebilsin, oraya girebilsin. Yoksa hiçbir şekilde mikrop olurdu. Fakat hücrenin içine hiçbir şekilde giremezdi. O zaman biz mikrop diye bir şeyden bahsedemezdik vücuda girmesinden. İşte bu da burada baktığımız zaman ikisinin de birbirinden haberdar olduğunu gösteriyor bize. Yani Allah'ın yarattığını gösteriyor. İkisi de birbirinden haberdar. Nasıl özellikle olduklarını biliyorlar ve bu şekilde de çok rahat bir şekilde birbirleri için uyumlu olarak yaratılmış olduklarını ve bu şekilde de faaliyetlerini sürdürdüklerini görüyoruz. Birisi ona göre savunma mekanizmasını kullanıyor. Diğeri onunla mücadele ediyor. Böyle bir karşılıklı birbirinden haberdar şekilde bir mücadele söz konusu. Ve bunların da var olduğunun ve yaratıldığının kanatı zaten.
Ve sonsuz işte. Bir aklın hükümdarlığı, kusursuzluğu var inşallah.
Evet, maşallah.
Evet, evrimcilerin şimdi anlatımına baktığımızda biraz önce bahsettik. Genelde birçok kimsenin bilmediği cümlelerle anlatım yapıyorlar, kelimelerle. Ama mesela anlatımlarında bu çok açık. Mesela mutasyon diyor. Şimdi mutasyon dediğimizde bilmeyen bir kişi, işin bilimsel tarafını bilmeyen bir kişi mutasyonu nasıl düşünüyor? Mesela mutasyonu konu alan filmler var değil mi?
Evet.
Mesela İsmen o filmlerde evet o mutasyona uğramış gibi gösterilen canlılar çok daha işte daha hareketli, daha işlevsel, kuvvetli, daha fonksiyon, daha fazla özellikleri bu şekilde gösteriliyor. Şimdi bu bilimsel kısmında bilmeyen bir kişi evrimci ona mutasyon dediğinde aa evet der, mutasyon bunu yapabiliyor diyebiliyor. Halbuki biz mutasyona baktığımızda bilimsel olarak yani filmlere bakmadığımızda, çizgi filmlere bakmadığımızda bilimsel olarak baktığımızda hep zarar veren bir yapı görüyoruz. Yani 3.2 milyar harfin harf üstünde rastgele bir işlem mutasyon.
İnsan DNA'sı ise söz konusu olan, evet.
Evet, söz konusu olan insan DNA'sı ise 3.2 milyar harften oluşuyor. Rastgele bir işlem ve orada rastgele bir harfin bile A'nın T olması bile ne sonuçlara yol açıyor gördük hepsini. Mesela parmağı yarısından sonra parmağı olmayan bir aile var. Genetiklerinde öyle bir bozukluk var. Bütün ailenin parmaklarının yarısından daha uzunu yok. Daha sonrası yok. Yer almıyor.
Bir harfin, değişmesinden oluşuyor.
Bir harfin. Evet, şimdi bu işte mutasyonun hiçbir şey oluşturamayacağını gösteriyor. Zaten nitekim 1900'lerin ortalarında bilim adamları bakın laboratuvarda mutasyonlarla inanılmaz fazla sayıda deney yapıyorlar meyve sinekleri üstünde. Niye meyve sineğini tercih ediyor? Çünkü çok hızlı yürüyor meyve sinekleri. Binlerce nesli birkaç senede gözlemleyebiliyorlar. Ve bu testleri yapıyorlar. Sonunda ne çıkıyor? Hiçbir daha gelişmiş, daha böyle fonksiyonu artmış, işlevi artmış bir meyve sineği çıkmıyor. Bunu zaten itiraf ediyorlar. Nitekim yıl 2011 bize hala hamurdan yapılmış çizimler gösteriyorlar değil mi? Zaten bu testlerin sonuç veremediğinin bir göstergesi de bu. Resimlere de var ayrıca. Meyve sineklerine baktığımızda hep o testler sonucundaki kafasından bozuk ayak çıkmış, bozuk kanat çıkmış. Hayvana hep bir zarar vermiş yapılar görüyoruz.
Bir de zaten o mutasyona uğrayan canlının zaten ömrü kısalıyor birincisi. İkincisi de kendinden sonraki nesile o aktarılmıyor. Çünkü onun DNA'sında başta o kodlar doğru olarak var zaten. Siz sonradan değiştirdiğiniz zaman sadece o canlınınkini değişmiş oluyorsunuz. Ondan sonraki gelen nesiller yine aynı şekilde sağlıklı olarak geliyor. Zaten evrimcilerin de sürekli uğraştığı fakat bir türlü başaramadıkları, hiçbir zaman da başaramayacağı nokta da bu zaten. O yüzden hiçbir şekilde hani mutasyonun bir canlının tamamen genetiğini değiştirmesi mümkün olmuyor. Ancak o canlının hayatını işte kısaltıyor, canlının ömrünü azaltıyor ve o canlının yaşamını çok önemli derecede eksiltiyor gördüğümüz gibi.
Bakın Gordon Taylor evrimci genetikçi şöyle söylüyor. Bu testler sonucunda, meyve sinekleri üstündeki testler sonucunda. Bu çok çarpıcı ama bir o kadar da gözden kaçırılan bir gerçektir. 60 yıldır dünyanın dört bir yanındaki genetikçiler evrimi kanıtlamak için meyve sinekleri yetiştiriyorlar. Ama hala bir türün, hatta tek bir enzimin bile ortaya çıkışını gözlenmemiş değiller diyor. Bakın bir yine başka bilim adamı Michael Pittman şöyle söylüyor. Sayısız genetikçi meyve sineklerini nesiller boyunca sayısız mutasyona maruz bıraktılar. Peki sonuçta insan yapımı bir evrim mi ortaya çıktı? Maalesef hayır. Genetikçilerin oluşturdukları canavarlardan sadece pek azı beslendikleri şişelerin dışında yaşamlarını sürdürebildiler. Pratikte mutasyona uğratılmış olan tüm sinekler ya öldüler ya sakat ya da kısır oldular. Bakın mutlaka bir zarar geldiğini canlıya ifade ediyor zaten. O yüzden evrimcilerin bugüne kadar böyle ağırlıklı olarak değil mi, akademik çevreye hakim olmaları, halkta bu inanışa yaymalarının sebebi de hep yanılgı, hep rekonstrüksiyon dediğimiz çizim yöntemleriyle hakikaten bu zamana kadar gelmişler, anlatmışlar. Mesela film yapıyorlar, o filmi düşünecek olursak zaten o filmi izlese birisi, daha sonra da evrimci birisi ona bir anlatım yapsa mutasyonların faydalı yönünde, yani atarak bir anlatım yapsa, tamamen bilim dışı bir anlatım yapsa, o kişi de ona inanır. O yüzden bilimsel araştırma, bilimsel bilgilendirme çok önemli.
Yani bugüne kadar hep doğada işte şuur yoktur, her şey tesadüfe dayalıdır, işte bir karmaşa vardır gibi böyle bir imaj yaratmaya çalıştılar. Bunu işte propagandasını yaptılar. Ama işte öyle olmadığını hep gördü. İnsanlar çok iyi biliyorlar. Ne kadar insanları kandırmaya çalışsalar da herkes biliyor ki işte köpek, anne köpek bile yavrusuna hiç de öyle şefkatsiz bir şekilde yaklaşmıyor. Hep bir şuur var. Hep bir bilinç var. Onu korumaya, onu büyütmeye yönelik bir çabası var. Beslemeye yönelik bir çabası var. Hı hı. Vücudunda eğer süt üretiliyorsa o da bir tesadüf değil. Tesadüfen değil. Soyunun devamı için var. İşte sperme bakıyorsunuz, yumurtaya bakıyorsunuz, hepsi birbiri için var. Yani bu mekanizmaların nereye bakarsak, hangi ayrıntıya bakarsak bakalım, karşımızda hep bir şuur var. İşte evrimcilerin söylediği gibi bir şuursuz, tesadüfi olaylar cereyan etmiyor dünyada, kainatta. Her yerde bir, her yere hakim olan, her ayrıntıda gördüğümüz bir şuur bu. Bir hakimiyet maşallah.
İnşallah. İnşallah. Kısa bir aramız var hocam, ondan sonra devam edelim inşallah.
Türkiye'nin yeni kanalı A9.
Bizim bu asırda ihtiyaç duyduğumuz şey nitelikli tebliğdir. Bunun için medya araçlarını bizim mutlak şekilde kullanmamız lazım. Ki bu çerçevede inşallah A9 televizyonu hayırlı hizmetlere vesile olur diye Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.
Amin. Allah razı olsun.
Şimdi Türkiye ilk kez belki 82 anayasasından sonra bir sivil anayasa yapma fırsatını elde etmiş oldu. Anayasalar malum toplumsal sözleşmelerdir. Toplumun bütün tabakalarını kucaklayacak ama insan hak ve özgürlüklerine vurgu yapan, özellikle çağdaş dünyanın bu konudaki seviyesini yakalayacak boyutta bir anayasa hazırlanmasını biz de son derece önemsiyoruz. Devlet merkezli değil, insan merkezli bir anayasa olmasını, merkezinde vatandaşın refahını, huzurunu ve gelişimini esas tutan bir anayasa hazırlanmasını istiyoruz. Öyle de ümit ediyorum ki Türkiye bu konuda az çok bir konsensus sağladı. İnşallah bu mutabakat çerçevesinde güzel bir çalışma olacak.
Hayata bakışınız değişecek. Türkiye'nin yeni kanalı A9.
Evvela kanalınıza başarılar diliyorum. Herhalde Türkiye'de çok büyük bir çoğunluk Türkiye'nin 1982 anayasasıyla yola devam etmemesi gerektiği kanısında. Dolayısıyla bir yeni anayasa beklentisi toplumun çoğunluğuna hakim. 1982 anayasasının hangi olağanüstü şartlarda görüşülüp kabul edildiği herkesin bildiği bir gerçek. Dolayısıyla bu anayasanın değiştirilmesi ihtiyacı daha anayasanın yürürlüğe girdiği andan itibaren ifade edilmiştir. Bu itibarla elbette yeni bir anayasa çalışmalarına Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından girişilmesi pek çoğumuzun temenni ettiği bir ruhsuz.
Hayata bakışınız değişecek. Türkiye'nin yeni kanalı A9.
Yayın hayatına yeni geçen A9 kanalımız için kısa demeniniz olursa.
Ben sizleri kutluyorum bu çabanızdan ötürü ve Türkiye'nin ve bizim gençlerimizin özellikle böyle yeni soluklara, yeni seslere çok ihtiyacı var. Size yayın hayatında başarılar diliyorum ve kutluyorum tekrar.
Hayata bakışınız değişecek. Türkiye'nin yeni kanalı A9.
Öncelikle A9 televizyon kanalının vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kısa bir dönem önce yayın hayatına başlamış bulunuyorsunuz. Bunu takip ediyoruz. Sanıyorum ileride daha da gelişmiş, geliştirilmiş ulusal bir televizyon kanalımıza sahip olmalı. Mutluluğunu bizler de duyacağız. Bu televizyonu kuran, yayın hayatına geçiren, şu anda televizyonla ilgili çalışan her arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bir emeğin karşılığı olarak teşekkür etmek gerektiğini düşünüyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ben özellikle A9 televizyonunun Türk-İslam Birliği oluşmasında faydalı olacağı kanaatimi ifade etmek istiyorum. Ve bir siyasi partinin gerek sosyal, gerek uluslararası politikası, gerek siyasal politikası, gerek manevi inançlarımız açısından bu birliğin oluşturulmasında, beşeri münasebetlerin geliştirilmesinde Türk Cumhuriyetleri olan münasebetlerde de ön plana çıkarılmasında bence ekonomik açıdan daha çok birlikte olmanın, birlikte medeni ölçüler içerisinde politikalarımızı oluşturmakta, yardımlaşmakta, ticaret hacmicilerinin gelişmesinde, bir kalkınmalarında her devletin birbirleriyle olan yardımlaşmalarında büyük bir ekonomik güç ve siyasal güç şekline dönüşmesinde fayda olduğu kanaatindeyim.
Hayata bakışınız değişecek. Türkiye'nin yeni kanalı A9.
Sizin A9 televizyonu olarak yayın hayatına girmenizi çok büyük mutlulukla karşılıyorum. Seyircilerimizin sizi izlemelerini gayet tabii öneririm ve size yayın hayatınızda büyük başarılar diliyorum. Başarılı olmanızı dua ediyorum.
Hayata bakışınız değişecek. Türkiye'nin yeni kanalı A9
televizyonunun ülkemize, dünyaya hayırlı olmasını istiyorum. İnşallah bu hizmetiniz daimi olur. Ülkemizin geleceği, bölge ülkelerinin, İslam ülkelerine ve dünyaya hayra ve barışa vesile olur. İnşallah çok güzel sonuçlar alırsınız. Özellikle ülkemizde kardeşliğin, barışın, dostluğun, birlik ve beraberliğin oluşmasını istiyoruz. Aynı şekilde ülkemiz için istediğimiz gibi komşularımız fark etmez. Bunlar İslam ülkeleri de olabilir, diğer ülkelerde. Herkesin mutlu olmasını, özgür ve demokratik ülkeler olarak yaşamasını istiyoruz. Bütün insanlığa, İslam ülkelerine, ülkemize barış, huzur, kardeşlik diliyorum. Teşekkür ediyorum.
Türkiye'nin yeni kanalı A9.
A9 kanalını çok mutlu oldum. Tabii siz de çok güzel, heyecanlı çalışmalar yapan genç bir grupsunuz. Destekliyoruz başından beri, hem Türkiye Gönül Teşekkürler Başkanlığım sırasında hem de İDSV Başkanlığım sırasında. Şimdi böyle bir kanal da kurdunuz. Çalışmalarınızı çok daha etkin bir hale getireceksiniz. Çok daha yaygın bir hale getireceksiniz. O bakımdan yayın hayatınızda ben size başarılar diliyorum. Türkiye tabii çok büyük bir ülke. Gün geçtikçe gelişiyor, yıldızı parlıyor. Bugün 10 sene evveline gittiğim zaman Türkiye'nin durumuyla bugünkü Türkiye'nin durumu çok farklı. Bugün bölgesinde çok güçlü, istikrarlı bir ülke. O bakımdan Türkiye'nin yeni bir anayasa ihtiyacı olduğu hepimizin malumu. Aslında şimdiye kadar yapılması lazım, geç kalındı ama buna da şükür diyoruz ve bir an evvel başlamasını ve Türkiye'ye yakışan çağdaş, demokratik, İnsan hak ve hürriyetlerini esas alan, insanı esas alan, ön plana koyan milletin anayasasını istiyoruz.
Hayata bakışınız değişecek. Türkiye'nin yeni kanalı A9.
Efendim, kanalımızla ilgili ben çoktandır tanıdığım, dikkatle takip ettiğim ve feyiz aldığım muhterem Adnan hocamızın, ki alnının akı saçına vurmuş olan muhterem hocamızın önderliğinde ve verdiği ışıkla ben bu kanalın yalnız Türkiye değil bütün dünya coğrafyasına arzu ettiğimiz ışığı, feyzi, nuru, yolu göstereceğine kesin inananlardanım. Ben sizin emrinizde ve hizmetinizde olmaktan çok müstesna bir saadet ve şeref duyduğumu da ve bu kanalın da gerek kurucularına, ışık vericilerine, yol göstericilerine, çalışanlarına, sizlere ve bütün muhterem ve aziz seyircilerine dünya ve ahiret saadeti diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Türkiye'nin yeni kanalı A9.
Bizim bu asırda ihtiyaç duyduğumuz şey nitelikli tebliğdir. Bunun için medya araçlarını bizim mutlak şekilde kullanmamız lazım. Ki bu çerçevede inşallah A9 televizyonu hayırlı hizmetlere vesile olur diye Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.
Amin. Allah razı olsun.
Şimdi Türkiye ilk kez belki 82 anayasasından sonra bir sivil anayasa yapma fırsatını elde etmiş oldu. Anayasalar malum toplumsal sözleşmelerdir. Toplumun bütün tabakalarını kucaklayacak ama insan hak ve özgürlüklerine vurgu yapan, özellikle çağdaş dünyanın bu konudaki seviyesini yakalayacak boyutta bir anayasa hazırlanmasını biz de son derece önemsiyoruz. Devlet merkezli değil, insan merkezli bir anayasa olmasını, merkezinde vatandaşın refahını, huzurunu ve gelişimini esas tutan bir anayasa hazırlanmasını istiyoruz. Öyle de ümit ediyorum ki Türkiye bu konuda az çok bir konsensus sağladı. İnşallah bu mutabakat çerçevesinde güzel bir çalışma olacak.
Hayata bakışınız değişecek. Türkiye'nin yeni kanalı A9.
Giderek bozukluklarını sergilen Türk medyası içerisinde Atatürk ışıklarını yaygınlaştırmak ve güçlü olarak Türkiye'ye dağıtmak için görev yaptığını umduğum A9 televizyonu yayını nedeniyle bütün ilgilerini yürekten kutluyorum. Benim çocukluğumdan beri tanımaya ve anlamaya çalıştığım Türk büyüklerinin başında Mustafa Kemal Atatürk gelmektedir. İleri görüşlülüğü, seçkin kişiliği, onurlu davranışları, komutan olarak, devlet olarak yaptıkları dünyada örneğe az görülen olgulardır. Atatürk'ün en büyük eseri başta düşünce ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olmak üzere demokrasinin kaynağı, ulusal birliğimizi dayanağı olan laikliği kabul etmesidir. Atatürk çok iyi bir dindardı da. Onun ilk kez 7 Şubat 1923'te Balıkesir Paşa Camii, eski adı Zagros Camii'dir, hutbede yaptığı konuşma, 1923'ün 27 Ocağı'nda annesinin mezarı başında Büyük Allah'ın adını anarak diye yaptığı konuşma ve ondan sonra da benim dinim aklı ve bilime uygun olduğu son dindir. Benim ulusum dindar olmadığı sözleri gündeme getirdiği gericiliğin, safsatanın önlenmesiydi.
Hayata bakışınız değişecek. Türkiye'nin yeni kanalı A9.
A9 televizyonu bir süre önce yayına başladı. Gerçekte Türkiye'nin böylesine yeni ve yayın prensiplerine tam riayet eden bizim milli manevi ahlaki değerlerimizi özümsemiş bir televizyon olması bizi fevkalade memnun etti, mutlu etti. Dolayısıyla önce bu televizyonumuza hayırlı olsun, hayırlı yayınlar diliyorum. Ve ayrıca da bir teşekkür borcum var. Şu anda beni hürmet ettiğim, sevdiğim vatandaşlarımızın evine misafir ettiniz. Dolayısıyla bu aziz vatandaşlarımıza da en iyi dileklerimi arz ediyorum.
Hayata bakışınız değişecek. Türkiye'nin yeni kanalı A9.
Merhabalar, ben Müslüm Gürses. A9 televizyonunu izliyorum. Sizlere de izlemenizi tavsiye ediyorum. A9 vatanımıza, milletimize barış, huzur, güven getirecektir. Buna inanıyorum. Allah devamını erdirsin.
Hayata bakışınız değişecek. Türkiye'nin yeni kanalı A9.
A9 kanalımız hayırlı olsun. İnşallah Türkiye'ye yönelik gayet güzel hizmetler verecek halkımıza. Tabii bu bağlamda iyi neticeler, başarılar alacağız inşallah hep beraber. O nedenle kutluyorum. Hayırlı olsun diyorum. Türkiye bin yıllık bir akrabalık, bin yıllık bir komşuluk, bin yıllık Türkiye'de yaşayanların kardeşliği var. Yani hangi etnik kökenden olursa olsun bu insanlar birbirine kaynaşmış, kızalmış, vermiş, adeta akraba olmuş durumdadırlar. Yani Türkiye'de bir defa beraber olmanın, Türkiye'de hepimizin kardeşçe yaşadığı unutulmadan bu misak-ı milli sınırlarını hep beraber çizdiğimiz unutulmadan yine bundan sonra da barış içinde, huzur içinde ama birbirimizi kabul ederek birbirimizin inançlarına, etnik, kültürel haklarına, demokratik haklarına saygı duyarak kardeşçe yaşamayı olanaklı hale getirelim. Buna şiddetle ihtiyacımız var. Kanalınızın tekrar hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah başarılı bir sonuçlar alacaktır.
Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
Evet, biraz önce proteinlerin yıkımından bahsettik. Hücrede bir de özelleşmiş bir mekanizma daha var. Lizozim denilen hücrenin sindirim sistemi. Yani hücreye dışarıdan alınan mikropların veya içerideki bazı yaşlanmış olan organellerin tekrar geri kazanılması, yani parçalarını ayrılarak geri kazanılması ile ilgili lizozim denilen özelleşmiş bir organel var. Şimdi buna bakacağız. Bu lizozim denilen kesecik içinde en az 40 ayrı sindirim enzimi içeriyor. Yani hücre içinde lipitlerin yıkılması, yağların yıkılması, karbonhidratların yıkılması ile ilgili 40 farklı enzim.
Maşallah.
Yani çok basit bir işlemmiş gibi sindirim görünüyor ama 40 farklı enzim olmazsa bunlardan herhangi birinin işlevini yitirmesi sonucu sindirim için hücre içine alınmış olan proteindir, yağdır, karbonhidrattır hücre içinde birikmesi gibi bir sonuçla karşılaşılıyor. Bu da hücrenin işlevini tamamen yine bozan bir sistem. Lizozim nasıl ortaya çıkıyor? İsterseniz ona bakalım videoya dönecek olursak. Şimdi hücremizde şurada yarım olarak görülen nükleosumuz var. Hemen nükleosa yapışık bir şekilde endoplazmik retikulum denilen bir alan var. Onun üzerinde maviyle gösterilen şu küçük ribozomlar mevcut. Şurada Golgi denilen özelleşmiş bir yapı var. Şimdi videomuzu ilerletecek olursak göreceğiz. Lizozimler nasıl ortaya çıkıyor? Şurada gördüğümüz yapılar lizozimler. Evet. Bunların içinde hidrolitik enzimler denilen yani sindirim ile ilgili enzimler var. Bu sindirimle ilgili enzimler öncelikle DNA'dan sentez yapılarak RNA haline dönüştürüldü. RNA, mRNA haline dönüştürüldü. mRNA hücre dışına çıktı. Hücre dışında, bakın videomuzda görülen ribozomlara bağlandı. Bunlar endoplazmik retikulum denilen organele bağlı ribozomlar. Bir de ayrıca serbest ribozomlar var. Endoplazmik retikulüme bağlı ribozomlar sentezledikleri proteinleri şurada gördüğümüz lümenlere bırakıyorlar.
Ara boşluklar.
Ara boşluklara bırakıyorlar, evet. Bu boşluklarda bir takım işte fosforilasyonlar, eklemeler, çıkarmalar yapılarak hazır hale getiriliyor. Hazır hale getirildikten sonra dış katmanından dışarı doğru verdikleri bir baloncuk gibi bir mekanizmayla paketlenmiş halde bunları dışarı veriyorlar. Hemen dışarıda Golgi denilen başka bir özelleşmiş yapı var. Burada yine başka bir takım kimyasal işlemlere tabi tutularak son halini alıyor enzimler.
Burada şu ana kadar anlattığın şeyi özetlemek gerekirse, evet, o lizozim denen organelin nasıl üretildiğini görmüş, evet, olduk. Evet. İçindeki enzimlerle beraber, evet, önce enzimler üretiliyor endoplazmik retikulumda.
Aynen öyle.
DNA'dan gelen bilgi doğrultusunda, hı-hı, üretim yapılıyor, hı-hı, ve o paketlenmiş halinde lizozim zaten organeli ortaya çıkmış oluyor.
Aynen öyle. Golgi'den çıkacak olan o, evet, içinde sindirim enzimlerini içeren parçacığa biz lizozim, evet, diyoruz. Golgi'nin başka şeyleri de var, görevleri de var. Mesela hücre dışında salgılanması gereken bir takım hormonlar olabilir. Veya başka enzimler olabilir. Yani hücrenin yaptığı göreve göre bunlar değişebilir. Farklı görevler olabiliyor. Lizozimler hücre içinde kalırken dışarı salgılanması gereken hormonları taşıyan kesecikler hücre zarıyla birleşerek dışarıya enzimlerin salgılanması veya hormonların salgılanması görevini üstleniyor. Evet. Veya hücre zarında bir takım proteinler var biliyoruz ki. Bu proteinler de bu şekilde oluşuyor.
Yani hücrenin dışına gönderilecekler için ayrı bir muamele var.
Aynen
özel
öyle.
Bir özel bir uygulamaya tabi tutuluyorlar.
Evet.
Şeyler ise hücrenin içinde kalması gerekenler ise lizozim, evet, denen kesecik halinde hücrenin içinde sabit kalıyorlar.
Evet, bu da çok özel bir mucize.
Bir şuur tabii.
Evet, çünkü sindirim enzimleri içeriyor lizozim içindeki maddeler. Eğer bunlar, evet, hücre dışına salgılanacak olsa hücre dışında yıkım, harabiyet yapacaklar.
Evet.
Ama biz bu enzimleri belli noktalara yönlendirmemiz lazım. Nelere yönlendirmemiz lazım? Hücre için alınan mikrop olabilir. Veya hücrenin içindeki işte mitokondridir veya başka organellerdir. Eskimiş, harabiyete uğramış organellerin geri kazanılması için. Yani önce sindirilip sonra tekrar kullanılması için kullanılması gerekiyor.
Şimdi o zaman burada onun üzerinde durmak lazım. Hı hı. Elimizde çok tehlikeli, özel eritici, hı, kimyasallar var. Aynen. Bu lizozimlerin, lizozim dediğimiz organellerin içinde. Ve bunlar hücre dışına kontrolsüz bir şekilde salınıp da etraftaki diğer hücrelere zarar verecek hale, böyle bir tehlikeye yol açılmıyor.
Evet, orada bir şuur var.
Kontrollü bir şekilde hücrenin özel lizozim denen sınırlı bölgesi, organeli içinde, hı hı, sınırlı bir ortamda gerektiği zaman gerektiği, hı hı, şekilde kullanacak şekilde saklanıyor.
Evet.
Ve,
evet,
saklama denen bir olay var. Hı hı hı. Yani yine bilinçli bir hareket var. Kontrol dışı, tesadüfi, hı hı, etrafa her şeye zarar verebilecek olan bir tehlikenin önüne geçilmiş. Hı hı.
İkinci bir koruma mekanizması var. Aynı midedeki gibi bu sindirimle ilgili enzimler daha asit bir ortamda işlevlerini tam olarak yürütüyorlar. Yani lizozimin ortası daha hücrenin diğer kalan kısımlara göre daha asit bir ortam. Bu da diğer bir koruma mekanizması. Yani bunlar eğer hücrenin kalan kısmıyla aynı pH değerine sahip olsalardı herhangi bir hata durumunda çok kolay bir şekilde yıkıma uğrayacaktı hücre. Ama bu şekilde bir koruma da mevcut. Evet. pH da özel bir şekilde ayarlanmış.
Asitlik değeri de kendine ait bir, evet, asitlik değeri var.
Evet. Evet. Evet, videomuzu ilerletecek olacak göreceğiz. Şimdi Golgi'ye geldi. Buna taşıma baloncuğu. Evet, buradan lizozim halinde salgılandı. Şimdi bu lizozim dışarıdan endositoz denilen bir işlemle, mesela bir mikrop olabilir bu. Bakteri olabilir. Veya herhangi başka bir madde olabilir sindirilmesi gereken. Evet. Onun oluşturduğu bir kesecik var.
Herhangi bir yabancı madde.
Fagozom denilen mikrop olduğunu düşünelim. Lizozim bununla birleşerek virüsün maddelerini yapı taşlarına ayırıyor.
Evet.
Bakın burada da çok büyük bir mucize var. Virüsün hangi proteinlerden yapıldığının bilinmesi gerekiyor.
Evet.
Yani binlerce çeşit virüs var ama hepsini, değil mi, sindirebilecek mekanizmalar var vücutta. Tabii bu mekanizmaların kullanılamadığı bazı durumlar var, bazı hastalıklar var. Onlardaki hücreler de mesela hücre içinde yaşayan bazı yaşayama özelliğine sahip bazı virüsler var. Bu sistemden kaçma özellikleri var. O da virüse, evet, verilmiş bir sistem diyelim.
Evet. İkisi de birbirini çok iyi tanıyor olması gerekiyor. Mesela, evet, o özel durum dediğimizde aslında bize Allah orada gösteriyor. Yani, hı hı, böyle durumların mesela nasıl bu sistem kusursuzsa, işte hani bir savunma mekanizması var. Geliyor bir mikrobu ya da bir bakteriyi yok edip parçalayabiliyorsa, parçalarını ayrıştırabiliyorsa, Allah başka bir durumu da gösteriyor. Hani her şeyin Allah'ın kontrolünün altında olduğunu göstermek için aslında baktığımız zaman. Çünkü bazı sistemleri de mesela hocam dedi, bazılarında virüs daha üstün geliyor, yaşayabiliyor diye. Onlarda özel durumlar oluyor. Sürekli olan bir durum değil. Sürekli olarak çünkü bu sistem ayrıştırmayla vücut sürekli böyle. Ama özel durumlarda da biz Allah'ın kudretini anlamış oluyoruz. Çünkü her şeyi kusursuz yarattığı gibi her şeyin aslında kontrolünde olduğunu ve isterse de bu şekilde de yaratabileceğini bizlere gösteriyor şu anda.
Evet. Evet,
şimdi burada... hücre kendi organellerini imha etmiyor. Kendi kendini öldürmüyor bu arada. Hı-hı. Yalnızca içine giren bir mikrop varsa onun bir defa mikrop olduğunu biliyor olması burada çok önemli. Bir gözümüzün önünde cereyan eden bir mucizevi bir hareket var burada.
Evet.
Burada bir önlem var, engelleme var, saldırı var, savunma var. Hepsi burada bir stratejinin adımları bunların hepsi. Önceden bir hazırlık var. Değil mi? Yoksa niye? Ama bir de bakıyorsunuz bunun tüm bilgileri de mesela DNA'da var.
Evet.
Yani yazılmış daha önceden. İşte lizozim denen organel nedir? Bunun içine hangi 40 farklı enzim yerleştirilecek?
Evet.
Bu enzimler parçalama, eritme, küçük parçalarını ayırma işlevine sahip ve buna ait bilgiler DNA'da bakıyorsunuz zaten var. Buna ilişkin olarak da gerektiği zaman, gerektiği yerde üretim var. 3 boyutlu olarak biz o lizozim denen kesenin üretildiğini görüyoruz hücrenin içinde. Ve bir tane değil, yüzlerce, bazı hücrelerin içinde binlerce lizozim olarak hazır halde tutuluyor. Mesela fagositoz dediğimiz olay bu şekilde gerçekleşiyor. Mesela o işte fagosit dediğimiz işte hücrelerin etrafında devreye gezen işte makrofaj dediğimiz hücreler, bağışıklık sistemi elemanları, bağışıklık sistemi hücreleri devreye gezerken mikrop yakaladıklarını içlerine alıyorlar.
Evet.
Ondan sonra lizozimle imha ediyorlar o mikrobu, bakteri ya da mantarı. Şimdi içine almışsın, eğer imha etmezse o senin içinde çoğalır, büyür. Evet. Çok güzel bir ortam bulur kendine mikrop ya. Aramadığı, yani arayıp da bulamadığı ortamı bulmuş olur. Evet. Öyle olmuyor. İçine aldıktan sonra o lizozim sayesinde onu imha edip sindirebiliyor.
Evet. Evet.
Allah o lizozimi ve böylesine bir strateji orada yaratmasa, daha öncesinde biz bunu hazır olarak bulmasak o DNA'sında, zaten mikroplara karşı savunma diye bir şey kalmaz. Maşallah. Hepsini hazır olarak buluyoruz.
Evet.
Bu aklı, şuuru, stratejiyi Allah'ın tabii ki aklını burada hazır olarak buluyoruz. Hücreler bunu geliştirmiş değil. Ben makrofajlarımda bunu emretmiş de DNA'ma yazmış değilim. Bunu Allah, ama bir emir var, bir akıl var. İşte bu Allah'ın emri, Allah'ın yaratması inşallah.
Yine o şeyi çok dikkatli kullandığını görüyoruz, lizozimi değil mi? Kendisine zarar vermeden kullanıyor. Şimdi bir şeyi kullanmak demek, bir aracı, orada bir şuur, akıl var demektir. Hücrenin de oradaki değil mi? Savunma hücresinde bu aklı şuura sahip olmadığı çok açık. Mesela üretim bandından bahsettik.
Evet.
Değil mi? Orada üretim bandı olarak bahsedebiliriz adeta endoplazmik retikulüme. Çok mucizevi. Yani bir yerden bilgi giriyor, diğer yerinden paketlenmiş olarak çalışabilecek durumda çıkıyor.
Evet.
Yani bu çok maşallah enteresan bir durum ve birbirlerine çok yakınlar. Bakın ribozom endoplazmik retikulüme yapışık dedi hocam. Hemen oradan daha sonra da Golgi aygıtı var. Yani üretim bandındaki elemanlar birbirine çok yakın. Bir yerden bir yere taşınma söz konusu. Endoplazmik retikulumdan çıkıyor, Golgi aygıtına gidiyor. Değil bir şeyi üretmek, bir yerden bir yere bir cismi taşımak zaten şuur. Evet. Akıl alameti.
Evet. Şimdi mesela askerlikte vardır, herkes bilir. Acemi birliği vardır. Dışarıdan silahı tanımayan, bilmeyen insanlar acemi birliğinde 2 ay ya da daha uzun süre bir konuda uzmanlaşıyorlar. Silahlar tanıtılıyor. O silah nasıl kullanılır? O eğitimi veriliyor. Daha sonra yemin ettirilerek artık ellerine silah verip işte kullanmaya başlayabiliyorlar bu insanlar, askerler. Değil mi? Yani silah tehlikeli bir şey. Siz elinizde hücreye bakıyorsunuz. Hücrenin hiçbir acemilik devresi yok.
Evet.
İlk ortaya çıktığı zaman en profesyonel haliyle en tehlikeli silahları, o enzimleri, eritici enzimleri zaten en mükemmel şekilde kullanıyor.
Evet.
Nerede bunun eğitimi, nerede o zaman? Eğitim diye bir şey yok.
Evet.
Allah'ın kusursuz yaratışı, Allah'ın her an her yere hakim olan aklı, emriyle hayat var burada.
İnşallah.
Yani burada hücrenin kendi kendine bir acemilik safhası, eğitim, öğretim, ondan sonra acemiliğin üzerinden atması, öğrenmesi, böyle şeyler yok. Böyle masallara yer yok canlılıkta. Hayatta böyle evrimsel masallara yer yok. Allah her şeyi en mükemmel haliyle, kusursuz haliyle ol demesiyle yaratıyor ve varlar.
İnşallah. Şimdi Golgi'den bahsettik mesela. Dedik ki bir kısmı lizozim oluyor, bir kısmı dışarıya salgılanan enzimler olabiliyor, hormonlar oluyor. Bir kısmı da hücre zarında yer alması gereken proteinler oluyor. Aynı organel bu hangisinin lizozime girmesi gerektiği, hangi enzimin lizozime girmesi gerektiği, hangisinin hücreden salgılanması gerektiği, hangisinin hücre zarında yer alması gerektiğini de ayırabiliyor. Yani Golgi yani şuursuz bir sonuçta hücre topluluğu ama bunu ayırma şuuruna sahip.
Evet. Bir şuur atomlar var. Atomlar topluluğu. Evet,
evet atomlar doğru. topluluğu. Evet. Bir şuur var. Hangi enzimin nerede görev yapması gerektiğini. Evet. Biz bunun herhangi bir şekilde aksamaya uğradığını görmüyoruz. Yani evet. uğrasa bile çok kısa bir şekilde düzeltmelere tabi tutuluyor zaten hücre içinde.
O 40 farklı proteinin yani enzimin evet. bulunması da ayrı bir harika. Yani demek ki 40 farklı kullanım alanı var.
Evet.
40 farklı hedef molekül var parçalanması icap eden.
Evet, evet.
Yani neden iki tane değil, neden bir tane değil? Çünkü lipidler için ayrı evet. protein gerekiyor. İşte şeyler için, proteinler için ayrı molekül gerekiyor. Yani özelleşmiş daha doğrusu öyle tabir edilir ya. Özelleşmiş makineler geliyor. Onu küçük parçalarına, cıvatalarına varıncaya kadar küçük parçalarına ayır ediyorlar.
Evet, evet.
Maşallah.
Şimdi lizozimin bir kısım daha kaldı videomuzu onu da izlersek. Lizozim bir de dedik ki hücrede eskiyen mesela burada mitokondri örneği verilmiş. Eskiyen organelleri de algılayıp onlarla birleşerek onların da sindirimini sağlıyor. Şimdi orada da bir şuurdan bahsedebiliriz. Hangisi yeni? Mesela mitokondrinin hangisi yeni? Hangisi bir günlük, hangisi iki günlük, hangisi üç günlük, hangisi beş günlük? Evet. Bunun ayrımını da mesela çok ilginç bir durum.
Tabii. Bildiğimiz kadarıyla
evet.
yani sonuçta böyle bir olay cereyan ediyor. Evet. Lizozim gidiyor, eskiyen organeli tespit edip
evet.
onu imha etmeye başlıyor.
Evet.
Yani artık o eskiyen organel belki bir sinyal mi gönderiyor? Henüz keşfedilmiş şeyler değil. Araştırmalar bunu daha detaylı ortaya koyacak. Ama sonuçta burada bir tesadüfi bir olayın olmaması zaten açık bir mucize. Aklın göstergesi.
Şimdi mesela hücrelerin her birinin ayrı ayrı döngüleri var. Mesela ince bağırsaklarımızı döşeyen epitel hücreleri mesela 2 gün, 3 gün, 4 gün ömürleri. Çok hızlı bir döngüye sahipler. Mesela cildimizi oluşturan hücreler en fazla 2 hafta ömürleri var. 2 hafta sonunda keratin denilen tabaka içinde yer almaya başlıyorlar. Bazı hücrelerimiz var, hayat boyu devam ediyor. Her hücrenin kendine özel bir döngüsü var. Yani yaşam döngüsü var. Bunların hepsini belirleyen bu enzimlerin hücreye göre farklı farklı çalışma mekanizmaları. Ve her bir hücre içinde ayrı ayrı bunlar programlanmış durumda.
Maşallah. Ve birçok hücre var. Hepsi de birbirine mesela hiç görevlerini karıştırmadan yerine yetiyor. Mesela az önce Erel Hocam dediği gibi mesela cilt hücresi işte sindirim hücresiyle karışmıyor mesela. Hiçbir şekilde evet. karışıklık olmuyor. Herkes görevini tam yapması gerektiği gibi yapıyor. Hiçbir şekilde biz karışıklık görmüyoruz ya da gecikme görmüyoruz ya da mesela zamanından önce bir şey yaptığını görmüyoruz. Neyse tam süreci mesela bilimsel olarak bu bakılıp görülüyor. Biz oysa farkında bile değiliz bunun. Ama baktığımız zaman biz burada aslında bilim bize bütün bir sistemimizin düzenli olduğunu ve sistemli bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Bilim sadece bize çalışana ışık tutuyor. Yani bizim görmemizi sağlıyor sadece. Çünkü evet. çalışan bir sisteme bilimin bir şey yapması mümkün değil. Zaten çok düzenli bir şekilde çalışıyor. Bize sadece nasıl çalıştığını gösteriyor. Mesela bu sistemi şimdi Erol Hocam anlattı bize çok güzel bir şekilde lizozomun nasıl görev yaptığını. Bunu lizozom hep yapıyor zaten. Bilim sadece bize bunun nasıl yaptığını gösteriyor. Yani önemli olan bu sistemin baktığımız zaman var olması, yaratılması önemli olan. Yoksa bu sistemin bunları yapıyor demesi mesela çok büyük bilimsel bir olay değil. Evet. Bu sistemin var olması esas büyük bir olay. Ya bunun çözülmüş olması mesela bunu çözen insana ödül veriliyor. Evet. İşte bunu çözen insana, bunu gösteren insana, hücrenin bu görevini anlatan insana ya da işte hücrenin başka bir görevini anlatan bir insana, proteinin özelliğini anlatan insana bilimsel ödüller veriliyor. İşte dekan oluyor, profesör oluyor, önemli yerlere geliyor, işte konuşmalar yapıyor, konferanslar yapıyor. Esasında var olan bir sistemi anlatıyor. Yani vücudumuzda hiçbir şekilde olmayan bir sistemin ortaya konması ya da olmayan bir sistemin üretilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Var olan bir sistem var, lizozom var, proteinler var. Var olduğu beri, insanoğlu, bütün canlılık var olduğundan beri var. Bu sistemin sadece ışığını tutuyor. Nasıl çalıştığını, nasıl düzenli şekilde çalıştığını gösteriyor bize. Ve bu şekilde de bize ışık tutmuş, yani göstermiş oluyor. Allah'ın nasıl yarattığını göstermiş oluyor. Şimdi bize bunları yapan insanlara ödüller veriliyor, takdir evet. ediliyor. Her yerde saygıyla karşılanıyor. Demek ki bunu yaratanın da övgüyle anılması gerekiyor. Çünkü bu sistemleri var eden birinin varlığını bilmek bizim daha büyük yapmamız gereken evet. bir şey. Çünkü bu sistemin Allah mesela o kişiye vesile ediyor. Çünkü birçok profesör var belki o dalla ilgili. Ama bir tane profesör Allah nasip ediyor. O mesela aktarıyor bunu. Fakat bunların hepsinin üstünde esas bir yaratanın olduğunu bizler görüyoruz. İşte esas övülmesi gereken, esas hamd edilmesi gerekenin Allah olduğunu burada bir kez daha görürüz. Çünkü kusursuz ve mükemmel bir sistemin var olduğunu bize gösteriyor inşallah.
İnşallah.
Ben de bir iki ayrıntı eklemek istiyorum lizozime. Çünkü gerçekten çok tehlikeli bir silah. Hücre içinde bulunuyor. Şimdi şöyle, o enzimlerin bir defa hücre içinde, yani sitoplazma içinde dağınık bir şekilde bulunması bir defa tehlikeli bir şey. Bakın nasıl önlemler alınmış. Bir defa az önce senin hızlı bir şekilde üzerinden geçtin. Onu hemen söyleyelim. Lizozimin içi asit değeri çok önemli. 4,5. 4,5 de sabit tutuluyor. 7 nötrdür. Evet. 4,5 asit bir ortam. Çünkü bu enzimler, o 40 farklı enzim, ancak bu asit ortamda tutulabiliyorlar. Ve fonksiyonel oldukları da bu asit ortam yalnızca. Şimdi ayrı bir detay var. Bunlar o asit ortam dışında bulursalar, hücre dışına çıkmış olsalar, hidrolazlar mesela, işte her şeyi parçalayabilecek enzimler. Evet. Kontrolsüz bir şekilde sitoplazmanın içinde dağılmış olsalar bir şekilde, işte hani lizozimin zarı delinmiş olsa da dağılmış olsalar, hayır, yine etkin değiller. Çünkü yalnızca asit ortamda etkinler. Evet. Allah o şekilde yaratmış onları. Yani böylesine bir savunma korunma sistemi daha var. Evet. İki farklı sistem var. Ve bu asit ortam, lizozimin asit ortamı devamlı surette sabit tutuluyor. 4,5 asit derecesinde. O da şu şekilde sağlanıyor. Lizozimin kendi zarı, membranı üzerinde özel proton pompaları var. Ve devamlı surette hidrojen iyonu sitoplazmadan alıp lizozimin içine doğru pompalayarak bu asit ortamı sabit tutuyorlar. Şimdi bu çok harika bir şey. Siz bir laboratuvar mısınız? Yani bunu nereden algılıyorsunuz? Yani o tek bir lizozim için konuşalım bunu. Sen orada bir bilinç, şuur sergiliyorsun. Senin kendine ait bir beynin mi var? Buna ait bir eğitim mi aldın? Neden onun içinin 4,5 olacağını nereden biliyorsun? Evet. Çünkü enzimler ancak 4,5'ta asit ortamda faal olabiliyor, o özel enzimler. Ve devamlı sürekli, özellikle de o proton pompalarını nasıl olmuş da sen oraya yerleştirmeyi akletmişsin? Hücre bunu elleri yok ki, yani gidip oraya onları yerleştirsin.
Evet.
Değil mi? Özellikle o proton pompalarını yerleştirmiş. Evet. Ve ne yapıyorlar? Yalnızca lizozimin içine doğru hidrojen iyonlarını pompalıyorlar. Bakın yönü de doğru. Yönü yanlış değil. Evet. Dışarıya doğru pompalamış olabilirlerdi. Yani tesadüfi bir şey olsaydı.
Ters katlanabilirdi.
Evet. Öyle bir şey yok. En mükemmel, en akıllı şekilde gerçekleşiyor bütün olaylar. Hata yok, kusur yok burada.
Bakın bir, buna bir ekleme de ben yapayım. Şimdi yağları sindiren enzimler bizim 12 parmak bağırsağımızda normalde baz ortam, yani asit olmayan bir ortamda aktifken, burada asit bir ortamda aktifler. Bu da mesela evet. büyük bir mucize. Yani evet. korunması gereken bir hücrenin içinde olduğu için asit ortamda çalışıyor. Ama normalde bizim bağırsaklarımızın içinde yağlar bazik bir ortamda sindirme aktivasyonu sağlıyorlar. Asit ortamda çalışmıyorlar. Tam tersi bir mekanizma var aslında.
Evet, maşallah. Evet. Gerektiği yerde Allah farklı, apayrı bir şekilde, farklı bir modelle çözümler sunabiliyor bize. Sunuyor evet. daha doğrusu. Maşallah. Şimdi mesela o lizozim organelin içindeki 40 farklı enzim dedik. Bakın onlardan birkaçını örnek vereyim size. Lipitleri sindirmek üzere özel bir enzim var. Lipaz. İşte bunun DNA'da kodu var, buna göre eğitimi var ve bunun içinde saklanması var. Bir grup. Amilaz. Bu da yalnızca amilozu, nişastayı ve maltodekstrin denen şekerleri sindirmeye yönelik olarak üretilmiş. Orada hazır tutuluyor. Proteazlar var. Bunlar da pek çok farklı proteini yine küçük parçalarına ayırma özelliğine sahip özel enzimler. Nükleazlar var. Bunlar da nükleik asitleri parçalamak üzere özellikle buraya yerleştirilmişler. Fosforik asit var. Bu da monoester denen başka diğer molekülleri parçalama özelliğine sahipler. Evet. Şimdi bütün bunları, bakın bu kadar, yani özeti bu. Özetin özeti artık yani. 40 farklı dedik. Yalnızca burada saydığım 5 tanesi, 5 farklı tipi. Yani bütün bu kimya bilgilerini bilen bir akıl var. Allah her şeyi tüm detaylarıyla biliyor. Ve buna uygun olarak neyin nerede ne zaman imha edilmesi, küçük parçalara ayrılmasına gerektiğine dair bilgilere sahip. Ve buna ilişkin olarak bu enzimler de bu şekilde yaratılmış, oraya yerleştirilmiş. Maşallah.
Maşallah, bu kadar çok olmazsa olmaz var ki, değil mi? Hücrenin içine baktığımızda biz. Şimdi hocam, eskiyen organellerin, yaşlanan organellerin imhasından bahsettim biraz önce. Bunu zaten lizozimin anlaması çok büyük mucize. Yani neden gidip de mesela çekirdeği imha etmiyor?
Evet.
Çekirdeği imha etse biter o hücrenin işlevi.
Yapabiliriz tabii aslında.
Ya da yenisine, yeni organelli imha etse, eskileri bıraksa, yaşlı organellerden oluşan, işlevi yavaşlayan, metabolizması yavaşlayan bir hücre olur. Biz mesela son kullanma tarihi olmasa bir yiyeceğin üstünde, mesela marketten bir şey alıyoruz, değil mi? Onun da tadına da bakmadan, mesela onun ömrünün geçip geçmediğini, bozulup bozulmadığını nasıl anlarız? Bakmayla, görmeyle anlayabilir miyiz? Asla anlayamayız. Aklımız var, şuurumuz var diyoruz ama bu tespiti yapamayız biz. Ama oradaki lizozimin Allah'ın ilhamıyla, işte Allah'ın yaratmasıyla o tespiti tam eksiksiz doğru yaptığını görüyoruz. Bakın bunun üzerine, hücrenin bu kadar kompleksliği üzerine ne diyor bilim adamları peki? Bunu inceleyelim. Bakın Michael Denton şöyle söylüyor. Moleküler biyoloji tarafından ortaya konan hayatın gerçek yönünü anlayabilmek için bir hücreyi çapı 20 kilometre olan Londra ve New York gibi büyük bir şehrin büyüklüğüne ulaşana kadar milyonlarca kez büyütmeliyiz. Bunun sonucunda karşınıza üstün bir kompleksliğe ve mükemmel bir tasarıma sahip bir yapı çıkacaktır. Hücrenin yüzeyinde sürekli olarak bazı maddelerin giriş ve çıkışına yarayan ve bir uzay gemisinin liman çıkışlarını andıran milyonlarca kapı görülür. Eğer bu kapılardan birinden içeriye girme imkanınız olsa, kendimizi dünyanın en muhteşem teknolojisinin ve insanı hayrete düşüren bir kompleksin içinde buluruz. İnsan zekasının yapımı olan her ürünün çok üstündeki bu komplekslik, bizim düşünme kapasitemizin çok üstündedir ve şans kavramını tamamen ortadan kaldırmaktadır diyor.
Evet. Tesadüf başına, yok diyor yani.
Evet, tesadüfen oluşması imkansız diyor böyle bir yapının. Kısaca bakın, Fred Hoyle de bunu söylüyor aynı zamanda. O da şöyle aktarıyor. Tesadüfler sonucu canlı bir hücrenin meydana gelmesiyle bir hurda yığınına isabet eden kasırganın savurduğu parçalarla tesadüfen bir Boeing 747 uçağının oluşması arasında bir fark yoktur diyor.
747 bizim anlattığımız detaylar karşısında ne ki?
Ne ki?
Boeing 747 ne pH değerini ayarlamaya yönelik şey mekanizmalar yok mesela. Atom şeyinde, küçüklüğünde hangi hidrojen atomunu tanıyacak ve onun nereden nereye gideceğini bilen bir akıl var burada.
Evet.
Ve hücrenin zarına yerleştirilmiş. Bir pompa var. Yani hidrojeni alıp İçeriye doğru pompalıyor, klorü de dışarı pompalıyor. Yani maşallah, burada bir Boeing 747, bir onun bir motoru, jet motoru. Yani bunlar şey değil yani, karşılaştırma yapılabilecek evet, şeyler
hocam.
Değil.
Evet. İşte hocam,
hani öğeler değil.
O bile yani, o kadar mesela Boeing 747 uçağı bizim sistemimize göre çok basit bir sistem. Bunu kaldı ki bir tesadüf oluşturamıyorsa, bir insan kalkıp diyemiyorsa tesadüfen bir Boeing 747 olabiliyor diye, onun kat kat daha fazla, daha kompleks ve daha girift bir sistem olan hücre içinde bunu kesinlikle söyleyemez. Bugün birisi kalksa dese ki tesadüfler bu uçakları oluşturdu dese, insanlar onların üstüne güler yani, hiç derlerken ne saçmalıyorsun diye sorarlar yani.
Evet.
Bir hücreden bahsediyoruz, bir proteinden bahsediyoruz, daha kompleks bir sistemden bahsediyoruz ve bu boyutlara getirsek yani insan içine girdiği anda bizim artık tamamen baktığımız zaman hiçbir şekilde anlamlandıramayacağımız, bilmeyen bir insanın hiçbir şekilde anlam veremeyeceği ve mükemmel şekilde çalışan, seri bir şekilde çalışan bir sistem görecek. Bunların olması, hani nasıl uçağın olması tesadüfle mümkün değil diyorsanız, bunların olması onun yanında hiç mümkün değil yani, öyle bir şeyin evet. yanında olması. Bu da bize işte yaratılmanın olduğunu gösteriyor. Yaratılışın olduğunu gösteriyor. Çünkü bu hücreleri biz çok küçük boyutlarda görüyoruz ama bunları bizim görebileceğimiz boyutta büyütsek mesela, o şekilde baksak, böyle bir kenti düşünelim. İnanılmaz kompleks bir şehir olsun. İşte elektrik sinyalleri, santraller, her tür verisi, fabrikaları, bir sürü işte su depoları, bir sürü şeyini düşünelim. Öyle sistemden daha sistemli ve daha büyük ve daha da kompleks bir sistem olduğunu görüyoruz. Kompleks sistem olduğunu görüyoruz.
Evet. Aksamaya uğramıyor çünkü.
Hiçbir duraksama yok. Mesela elektrik sinyali, elektrikler kesiliyor. Şehre mesela birkaç saniyede olsa elektrik gitmiyor bazı bölgelerine. Birkaç dakika, bazen saatlerce sürüyor.
Evet.
Vücutta bu olmuş olsa, bir saniyede gerçekleşse bu elektrik sinyalinin kesilmesi, binlerce hücre ölüyor mesela. Bunun saatlerce olduğunu düşündüğümüzde ölüm gerçekleşiyor zaten. Yani demek ki ne kadar ince bir ayarda olduğunu görüyoruz biz. Ne kadar hassas bir noktada olduğunu görüyoruz. Bu hassas noktanın da sürekli denetlenmesi, sürekli kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü birkaç dakika dediğimiz süreç belki şehir için çok büyük kayıp değil ama insan hayatında hayatın sonlanmasına neden olacak. Böyle bir şeyden bahsediyoruz ve sürekli kollanması, denetlenmesi gerektiğinden bahsediyoruz. Ve bunlar için de var olan sistemlerden bahsediyoruz. Yani kollayan sistem de var, koruyan sistem de var. İşte böyle başkasını ayrıştırıp yok eden sistem de var. Ve bu şekilde birçok sistemin var olduğunu görüyoruz.
Ya Allah'ın bütün canlıları denetlediğini şu ayette de daha iyi anlayabiliyoruz inşallah. Şeytanı Allah'a sanırım. Onun alnına tutup da denetlemediği hiçbir canlı yoktur.
Evet.
Ender kardeşimizin de az önce söylediği gibi bütün canlıların, bütün mekanizmanın nasıl kusursuz bir şekilde denetlendiğinin en büyük ispatından bir tanesidir inşallah.
Evet, inşallah. Bir başka yaratılış harikasını inceleyelim o zaman hocam. Kafatasımızı. Kafatasımızı çünkü düşündüğümüz zaman tam vücudumuzun en hassas organlarından biri. Hem yapı itibariyle hem bulunduğu yer itibariyle beynimiz. Tabii en mükemmel yerde maşallah. Çünkü duyu organlarımıza çok yakın değil mi? Kulağımıza, burnumuza, gözümüze. Merkez olarak çok yakın. Hemen onlardan anlık çok hızlı bir şekilde sinyaller alıyor, veriler alıyor. Yine tüm vücudumuzdan da aynı şekilde. Bulunduğu yer itibariyle de çok iyi korunması gerekiyor. Korunmadığında biz kafamızı ilk çarptığımızda ölürdük diğer türlü. İşte kafatasımızda bu kadar iyi korunduğunu anlıyoruz. Bakın yapısını inceleyecek olursak kafatasımızın 8 ayrı kemikten oluşuyor. Yapı olarak diğer kemiklerle çok farklı, vücudun diğer kemikleriyle. Çünkü dikkat ederseniz birleşme yerleri diğer kemikler gibi değil. Bakın girintili çıkıntılı yapıları var ve tam oturacak tarzda birleşiyor. Evet. Diğer kemiklerin arasında hep boşluk vardır ve şekilleri birbirlerine uyumludur ama arada boşluk vardır. Diğer kemiklerimize de o yapı gerekiyor çünkü.
Hareket edebilmesi için, rahatsız biraz daha rahatsız için. Etmemesi için. Oysa kafatasının sabit olması gerekiyor.
Evet. Kafatasının dediğin gibi hocam sabit olması gerekiyor. Öbür türlü buradaki çok az ufak bir boşluk olsaydı eğer şiddetli bir çarpmada kırılırdı hemen. Değil mi? O kemikler birbirine çarpacağı için orada hemen bir kırılma ya da hasar meydana gelebilirdi ama
beynin içinde hocam sıvı var. Evet. Sonuçta beyin bir suyun üstünde yüzüyor. Öyle bir maddesi de var. Sağlam ve sıkı olması gerekiyor ki bu sızıntının da olmaması gerekiyor aynı şekilde. Evet. Çünkü 1400 kilogram ağırlığındaki beyin 50 gram 1400 gram ağırlığındaki beyin 50 grama geliyor suyun vesilesiyle mesela. O su olmasa çok ağır bir beyin direkt kafatasının içinde olacaktı. O da insanın hayatında çok önemli etkilerdi. Çünkü kafamızı her çevirdiğimizde ya da her oturup kalktığımızda beynimiz sürekli kafatasına vurup birçok hücre ölecekti. Oysa bu şekilde sıvı vesilesiyle mesela çok ağır hareket ediyor. Biz çevirirken, sağa döndürürken bizden belki birkaç saniye sonra o sağa doğru geliyor, sola doğru geliyor ve bu şekilde beyin hücrelerinin de zarar görmesinin önlenmesi sağlanıyor.
Bir süspansiyon sistemi yani bu arabalarda vardır. İşte çukurlardan etkilenmemek üzere sarsıntıyı en aza indirgemek. Ama bunun en mükemmel halini zaten yani ilk insandan itibaren, Hazreti Adem'den itibaren ve pek çok başka canlı türlerinde de aynı şekilde görebiliyoruz. Bir çözüm olarak zaten var. Ve organik bir çözüm olarak var. Yalnızca insan değil, birçok canlı da zaten sinir sistemi bu şekilde. Beyin omurilik sıvısı dediğimiz sıvının içinde özel olarak muhafaza ediliyor. Kalp böyle değil, karaciğer böyle değil ama beyin özellikle bu şekilde bir koruma sıvının içinde asılı şekilde tutuluyor. Süspanse edilmiş haliyle korunuyor maşallah.
Maşallah. Ama şimdi bu yetişkin bir insanın biz kafatasından bahsettik tabii şu an. Anne karnındaki bir bebekten bahsedecek olursak orada da tam onun ihtiyacı olan yapıyı görüyoruz bakın. Nasıl bir yapı? Resimde gördüğümüz gibi anne karnındaki bir bebeğin daha o kemiklerin arası tam birleşmemiş oluyor. Kemiğin kıvamı zaten tam sert hale geçmemiş oluyor. Sert bir kıvamda olmamış oluyor. Bizim şu an kafatasımızdaki gibi sertlik olmamış oluyor. Daha yumuşak bir yapı, araları boşluklu bir yapı. Bu da bebeğin sağlıklı bir şekilde hayata gelmesi için gereken tek yapı. Evet. Çünkü yarısı kadar o beynin, o kafatasının yarısı kadar hacme sahip olan bir doğum kanalından çıkıyor bebek. Ve hem annenin sağlığı için hem bebeğin sağlığı için bu kafatası yapısı gerekiyor. Daha sonra doğduktan sonra zaten oradan daha dar bir kanaldan geçmesiyle de o boşluklar kapanıyor. Ve beyin tam sağlıklı bir şekilde o sertliğine kavuşuyor ileriki yıllarda.
Kalsiyum birikmesiyle.
Evet. Evet. Ve bebeğin...
Daha sertleşiyor daha sonra.
Evet maşallah. Tabii orada da bebeğe hiçbir şekilde zarar gelmiyor değil mi? Orada çok dikkatli bir bakım yapılıyor zaten bebeğe. Bebek tam o süreci geçirmiş oluyor maşallah sağlıklı bir şekilde. Zaten hemen daha sonra da o kemiklerin sağlamlaştığını ve insan daha sonra çünkü hareket ettikçe artık evden dışarı çıktıkça, büyüdükçe değil mi? Kafasını çarpmaya başlıyor, düşmeye başlıyor. Bu tip olaylar oluyor ama beynine hiçbir şekilde zarar gelmiyor. Maşallah.
Onun hikmetine bahsedecek olursak doğum sırasında bu fontanel veya bıngıldak dediğimiz yapılar bunlar. Yani tam kemiklerin birbirine yapışmaması. Doğum sırasında biraz önce bahsettin. Annenin kemikleri yaklaşık bir 10 santimlik bir açıklık.
Beyen kemiği.
Evet. Evet yani oradan o kadar bir alandan geçmesi gerekiyor. Bazen çocuğun kafası biraz büyük olduğunda kemikler birbirlerinin üzerine şu şekilde biniyorlar. Yani şöyle gösterecek olursak şu şekilde binerek o kanala göre şekil alıyorlar. Bazen görüyoruz ki zor doğumlarda özellikle çocuğun kafası uzunlamasında uzuyor. Evet. Ama bir hafta sonra baktığınız zaman tekrar eski haline almış. Bu da mesela çok büyük bir mucize. Yani oradaki doğum kanalına göre şekil alıp daha sonra tekrar eski haline dönmesi. Tabii.
O çok yumuşak bir yapıda olmuş olması zaten bunların olması mümkün değildi. Sert evet, bizim evet. yapımız gibi, evet. bizim yetişkin kafatası gibi olmuş olsa o yapının zaten o çocuğun o şekilde dünyaya gelmesi mümkün değil. Evet. Çünkü esnemesi gerekiyor bazı durumlarda sonuçta kanaldan geçebilmesi için bayağı esnemesi gerekiyor. Hocam dediği gibi mesela üst üste gelebilme durumu da var. Bu esneklik de olmuş olmasaydı zaten çocuğun doğumu mümkün olmayacaktı. İşte Allah bize de burada bunları gösteriyor. Hani... Ne zaman ne gerekliyse bizim sistemimizde oluyor. İşte çocuğun mesela evet. belli bir süre bıngıldağı çok yumuşak olur. Mesela kafasına dokunduğunuz zaman kafasının üstünde böyle yumuşaktır. Hani biraz daha böyle kıkırdağımsı gibidir. Çok kemik gibi sert katı değildir de biraz daha yumuşamsıdır. O doğumla alakalı. Ondan sonra da mesela dediği gibi hocamın da kalsiyumla beraber daha çok sertleşip
evet.
daha çok gelişmeye başlıyor ve normal seviyelere geliyor. Çünkü o sırada çocuğun ihtiyacı olan o doğabilmesi için, hayata gelebilmesi için o sistemin var olması gerekiyor. Ama yetişkin olduktan sonra da korunaklı olması gerekiyor. O yüzden daha sert bir yapısının olması gerekiyor.
Evet.
Ve daha sağlam, daha sıkı bir şekilde birbirine kenetlenmiş olması gerekiyor. Ve o süreçte de bu şekilde gerçekleşiyor. Biz iki sürecinde olması gerektiği şekilde, olması gerektiği gibi olduğunu görüyoruz. Orada mesela daha yumuşak ama dünyada yetişkin halindeyken de daha sert, sağlam olması gerekiyor. Evet. Ve bu şekilde olduğunu görüyoruz. Bu da işte bize Allah'ın her şeyi yerinde ve zamanında tam ve kusursuz yarattığını gösteriyor. Yine evrimin olmadığını gösteriyor. Çünkü evrim olmuş olsa kafatası mesela kemikli insanların da olması gerekiyordu evrimin dediğine göre. Deneme yanılma yoluyla tesadüfen zaman içinde oluyor diyorlardı. Ama öyle bir şeyin olmadığını, hayatta hiçbir şekilde mesela normal zamanda bir insanın kafatasının böyle yumuşağımsı, bebeğinde sert bir şey olduğunu görmüyoruz. Bu da işte bize yaratılışın olduğunu gösteriyor inşallah.
Yani dediğin gibi baştan kemikleşme olmuş olsa ne olacak? Küçük bir çocuğun kafası küçük. Beyin ama 5-6 yaşlarına kadar yani yetişkin boyutuna gelene kadar 5-6 yıl geçmesi gerekiyor. O süre içinde sürekli olarak o kemiklerin yıkılıp tekrar yenisinin oluşturulması gibi bir süreç olması gerekiyordu. Ama bu şekilde genleşme imkanı verilmiş. Yani kemiklerin aralarındaki o aralıklar kemiklerin arasını açarak yeni kemik oluşumuyla o genleşmeye, beyne yeni alan açmaya fırsat veriyor. Peki bu sistem ne zamana kadar devam ediyor? Tam beyin gelişimi devam edene kadar. Ondan sonra devam etse ne olurdu? Bu sefer darbelere karşı bu sefer yani tam hayatın aktif döneminde darbelere karşı bu sefer daha fazla maruz kalma gibi bir durumla karşılaşabilirdik.
Mesela oradaki şey yani beyindeki kemik yapısı da çok farklı. Normal insanlarda da normal vücudumuzdaki hiçbir kemiğin olmayan bir kemik yapısı var. Kafatasındaki kemik.
Yassı.
Evet. Maşallah çok sağlam ve sert diğer kemiklerimize göre.
Maşallah. Yassı olması çok. O da işte kemikler normal böyle uzunlamasına yapı sergilerken bütün kollarımız, bacaklarımızdaki kemikler, kaburgalara varıncaya kadar öyleyken bakıyorsunuz. Evet. Bunlar korumaya yönelik bir yani maşallah, kalemle çizseniz yani özellikle hani bir şeyi korumak üzere plakalar şeklinde özel birçok plaka bir araya gelmiş ve kendi aralarına daha sonra yıllar içinde eklem yaparak kaynaşıyorlar ve o sertliği sağlıyorlar. Bu da hep neden? Çünkü korunması gereken bir organ var içeride de o yüzden.
Parça parça olmasa, tek blok olsa da bu değil mi, doğum esnasında çok büyük sıkıntılar olur yine o parçalar.
Plakalar olmasa.
Evet, plaka olmasaydı.
Bir de çok hayati organlarımız koruma altında yani. Resmen Allah'ın onları koruduğunu, denetlediğini görüyoruz. Mesela kafatasındaki kemiğin o yapıda olması beynimizin ölümcül bir durum. Yani hassas bir kemik olsa çok çabuk şekilde ölebilirdi bir insan. Beyin kafatasındaki kemik yapısı. Evet. Kalbimiz aynı şekilde. O da göğüs kafesinin içinde koruma altında. Şu şekilde birbirine girmek şekilde esneme açılı. Sabit olsaydı bu kemikler mesela. Nefes alıp verirken kalbimiz daralacaktı. Rahat hareket edemeyecektik. Tabii. Allah onu da birbirine geçmeye şekilde esnek bir şekilde yapmış.
Tabii.
Bu da çok büyük mucize oluyor insanlar için inşallah.
Tabii.
İnşallah. Bakın burada leğen kemiğinden de bahsettik biraz önce. Onunla ilgili bir detay daha verelim. Hamileliğin son aylarında leğen kemiğinin gevşediği söz konusu. Bu gevşeme ile beraber de bebeğin ezilmeden dışarı çıkması gerçekleşmiş oluyor.
Yani şimdi bakın tam ortada gördüğümüz şeyi de gösterecek olursak, getirirsen tam ortada gördüğümüz, evet orası simfisis pubis dediğimiz alan. Normalde yetişkin bir insanda orada tam bir kemikleşme varken gebe kadında doğum öncesinde bir miktar orada bir yumuşama oluşur. Yani orası nedir? Yani kemiklerin bir miktar açılarak esneklik payı oradan veriliyor. Evet, bu da çok büyük
maşallah, maşallah. Hazırlık var değil mi hocam? Evet. Yani böyle bir baktığımız zaman hani şimdi anne baba mesela çocuktan haberdar değiller. Daha doğrusu o çocuğun o şekilde yapısının olması gerekeceğinden, annenin mesela leğen kemiğinin o şekilde yumuşaması gerektiğinden haberi yok. Böyle bir şeyin zaten haberi de olsa yapabilecek bir kimyasal da salgılayabilmesi mümkün değil. Biz nasıl mesela bazı canlılardan özel durumlarda canlılar mesela özel üretim yapıyor kendini koruyabilmek için ya da mesela örümcek kendi ağından şey yapıyor. Bu da aynen özel durum mesela. Allah bu zamanda mesela onu yumuşatıyor. İşte anneye mesela süt veriyor. Normal zamanda yok. Sadece o sırada, o esnada, doğum zamanında oluyor. Yani özel durumlarda özel şekilde Allah donatıyor mesela insanı. Ve o süreç bittikten sonra da Allah tekrardan eski haline, yetişkin haline, insanın normal zamandaki haline geri döndürüyor. Bu da bize Allah'ın aslında gücünü, kudretini gösteriyor. Yani hiçbir şeyin tesadüf olmadığını gösteriyor. Çünkü tesadüf olmuş olsa buradaki yumuşama olmaz. Çocuğun kafatasındaki yumuşaklık olmaz. Süt, anne sütü diye bir şey olmaz. Ama biz kesinlikle bunları görmüyoruz. Bütün doğumlarda aynı
zaten
şey. Tabii.
Saydıkları olmadığında.
Yani, bereketli kılıyor değil mi? Nimetlendiriyor. Evet. Yani işte evrimde o teorideki gibi hani sonradan oluştu falan. Tamamen evrimi çürüten bir yapı oluyor.
Evet. Bir de Allah'ın nimetlendirmesi var. Allah'ın sonsuz aklıyla bizi bu şekilde koruması var, gözetmesi var. Baksanıza bütün hücrelerimiz Allah'ın emriyle hareket ediyor. Bizim kontrolümüzde değil. Amino asitlerimiz, proteinlerimiz, hücrelerimiz hiçbir şey bizim kontrolümüzde değil. Ama Allah'ın kontrolüyle, emriyle hareket ediyorlar. Biz demek ki Allah'tan çok korkacağız. Allah'ın gücünün her yere hakim olduğunu çok iyi bileceğiz. Allah'ın emrettiği şekilde harfiyen bütün kurallarına uyacağız. Allah'ın sırlarına riayet edeceğiz. Allah'ın istediği bir şekilde yaşayacağız demek. Çıkan sonuç bu.
İnşallah. Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor şeytanın Allah'ın sınırı. Biz gökleri ve yeri bir oyun ve oyalanma konusu olsun diye yaratmadık buyuruyor. Başka bir ayetinde de ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor inşallah. İnsanın zaten dünyaya geliş amacı bu. Ya bu geçtiği safhaları anlatıyoruz mesela kemiklerin daralması değil mi? Hepsi bir özel durum. Allah özel durum olarak yaratıyor hepsine. Nimet olarak inşallah. Bunların amacı işte bizim dünyaya gelme amacımız Allah'a ibadet etmek. Bu amacı unutmadan insan yaşaması gerekiyor.
Bir de Allah'ı tanımak, bilmek ve Allah'ın istediği şekilde yaşamak.
Bir de mesela bu özel durum diye anlattığımız durum sadece bu esnadaki özel durum. Bir de bunun başlangıcı da var. Yani en başı zaten bir embriyonun oluşması zaten çok büyük bir mucize baktığımız zaman. Yani bir tane hücrenin bölünerek çoğalması ve bu hale gelmesi, daha sonra da onun o yumuşamsı kafatasını oluşturması, dişleri oluşturması, yani embriyonun vücudunu komple bedenini oluşturması zaten mucizevi. Bir de
Bunu doğuran anne de aynı şekilde meydana geldi, dünyaya geldi. Onu doğuran anne de aynı şekilde dünyaya geldi. Baba da aynı şekilde dünyaya geldi. Evet. Ve bu şekilde bir tane hücreden bahsediyoruz. Bir tane hücreden bu meydana geliyor. Bu da özel bir durum. Bir de mesela spermin yumurtayla buluşması da, o da özel bir durum. Yani bunları safa safa incelediğimiz zaman hepsi aslında birbiriyle çok önemli. Birbirlerinin aslında böyle zincirin halkaları gibi birbirine bağlı, hiçbir şekilde ayrıştıramayacağımız, hiçbir şekilde birbirlerinden farklı olarak düşünemeyeceğimiz çok kompleks sistemler olduğunu görüyoruz. Bu da işte bize yaratılışı gösteriyor. Çünkü hepsi çok hassas. Hepsi çok ince. Ya bizim kendi düşünmemiz gerekiyorsa bizim için çok ince detay gerektiren bir şey. Çok hani anlatmak için söylüyorum. Çok özel tasarım. Çok özel bir söz konusu olan çok özel bir sistem var. Evet. Ve yaratılmış bir sistem olduğunu görüyoruz bunların da. Ya bunların tesadüfen ortaya çıkması mümkün değil. Ya insanların bu şekilde de bu sistemleri görüp Allah'a imanının daha fazla artması gerekiyor. Evet. Ya mesela damarlardan bahsediyoruz. Damarlar diyoruz mesela, spor sırasında kanımız mesela normal şu anda otururken dakikada 60-70 kere kalbimiz kan pompalıyor. Ve kan akışı buna göre daha az. İşte biz mesela spor yaptığımız esnada 120-130'lara kadar, 140'lara kadar çıktı oluyor. Bu esnada da daha hızlı bir kan pompalanması gerekiyor. Ve damarlar da ona göre daha genişlemesi gerekiyor. İşte az durumlarda daha da daralması gerekiyor. Ya yani şöyle bir şey var. Biz şimdi İstanbul trafiğindeyiz. Şimdi mesela hafta içi 4'te 5'te trafiğe çıkın. 4 şeritli yol E5'e mesela çıkalım. Kilitleniyor. Değil mi? Yani bir kilit trafikte kilit söz konusu oluyor. Çok ağır bir ilerleme söz konusu oluyor. Ve gideceğiniz yere 15 dakikalık yere 1,5 saate gidiyorsunuz. 2 saate gidiyorsunuz. Şimdi damarlarda öyle bir şey yaratılmış ki Allah tarafından genişliyor mesela. Bizim trafiklerde öyle bir şey yok. Hani çok boş oldu. Gece 2'de 3'te de mesela bomboş trafik. Hiçbir şey yok. Ama 4 şeritte 4 şerit halinde duruyor. Hani damarlarda şöyle düşünürsek, yoğunluk halinde mesela genişleme söz konusu oluyor. Mesela tek şeritli yol 4 şeritli 5 şeritli oluyor. Aynı şekilde kan hızlı geçebilsin, hücreler hızlı hareket edebilsin diye. Ama az olduğu durumlarda da mesela trafiğin olmadığı saatlerde de o zaman ne oluyor mesela? 4 şeritli yol tek şeritli yola gidiyor. Yine aynı şekilde devam ediyor. Ya yani biz burada bir genişleme, bir daralmadan bahsediyoruz. Ya bunun vücutta olması gerekiyor. Ya trafikte mesela sıkışıyor. Trafikte yine neticede hani geç de gitsek bir şey fark etmiyor ama hücrenin geç gitmesi demek insanın olmaması demek. Ya çok daha ince bir nokta var. Çok daha ince bir detay var. Bu da işte Allah'ın var ettiği sistemden kaynaklanıyor. Yani yaratmasından dolayı kaynaklanıyor. O da bizim işte bu şekilde damarlarımızın genişlemesine, damarlarımızın daralmasına, işte mesela sıcakta biraz daha genleşmesine, soğukta biraz daha toplanmasına, bu şekilde bizim sistemimizi Allah'ın var ettiğini görüyoruz ve bunlara doğduğumuz andan itibaren sahibiz. Yani biz bunun bilincinde değiliz. Damarlarımız genişlerken de daralırken de biz sadece bunun uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Hiçbir şekilde farkına varmadan bu şeyi devam ediyoruz.
Bundan en güzel örneklerden bir tanesi de insan uyurken hiçbir şeyin kontrolü kendinde değil. Bütün bu kontrolü, bütün bu mekanizmanın akışını sağlayan tek bir sonsuz kudret sahibi Yüce Rabbimiz.
Ve bu hep oluyor. Yani hiç şimdi efor sarf ediyoruz ya damar genişlemezse demiyoruz. Ya kalp hızlanmazsa demiyoruz. Mesela doğum haneye hekimler giriyor değil mi? O hekimler şimdi annenin acaba leğen kemiği genişlemiş midir? Hocamın o biraz önce belirttiği mahsus üstünde belirttiğimiz evet yapı gevşemiş midir, yumuşamış mıdır? Bebeğin kafatası acaba tam değil yani tam oturmamıştır değil mi? Diye bir soru gelmiyor kimsenin aklına. Hep bu Allah genetik bilgiyle bu şekilde yarattığı için tüm canlıları her an yaratan Allah inşallah Allah'ın kontrolünde ve yaratmasında olduğu için de bu şekilde hiç hatasız, düzensiz, düzenli bir şekilde, hatasız bir şekilde gerçekleşmesi devam ediyor.
Zaten doğum olayı şöyle tarif edilir. Yani doğurtmak diye tarif edilir ama aslında zaten çocuk kendisi doğar. Hı. Yani hep bundan bilinen bir şeydir. Yalnızca doğuma yardımcı olunur.
Evet.
Yani hekim yalnızca, hocam daha zaten bu konunun cerrahı olduğu için, operatörü olduğu için.
Evet. O yüzden söyledim.
Daha çok yaşıyor bizzat. Yalnızca yardımcı olunur.
Evet, doğrudur.
Yani yoksa bütün mekanizmalar mükemmel bir şekilde zaten çalışıyor. Hormonal olsun, işte orada oksitosin hormonu devreye giriyor, tam zamanında giriyor. Buna hiçbirine zaten müdahale edecek bir şey yok yani, yer yok. En fazla bebek kordonu klamp ediliyor, kesiliyor.
O da kesilmese yaşar yani çocuk.
O da yaşar.
Biz sadece biraz hızlandırıyoruz onu,
evet,
o kadar.
Maşallah.
Vahim bir açıklama geldi hocam aklıma. Evrimci bir hanım, biliyorsunuz televizyonda, annemiz babamız yaratıyor dedi bize haşa. söylemişti.
Evet.
Çok vahim bir açıklama tabii. Yani burada yani her anne şimdi kendisinden biliyor. Bu kemikleri gevşeten annesi mi? Değil mi? Vücudunda o kemikleri gevşeten, bebeğin o kafasındaki şeyi ayarlayan, yumuşakla ayarlayan. Yani bu çok gülünç ve saçma bir söz cümle aslında.
Cahilce söylenmiş bir söz. Evet, yani çünkü bu detaylarını bilse o da böyle zaten söylemez.
Evet,
i̇şte bilmediğinden kaynaklanıyor. Aha, evet. Herkes zannediyor ki işte falan bilim dalı aslında ispatlamış yerimi. Hayır. Bunu çünkü kendileri söylüyorlar. Zannediyor ki bir paleontolog biyokimya alanında ispatlanmış erim teorisi. Hayır, biyokimya alanında proteinin zaten tek başına meydana gelemeyeceği ispatlanmış durumda. İkmansız olduğu ispatlanmış durumda. Ama her bilim dalı diğer bilim dalına sanki o evrim bunun içinde zaten kanıtlara dayalı olarak var. Bir gerçekmiş gibi birbirlerini kandıra kandıra.
Evet.
Daha doğrusu aslında kendilerini kandıra kandıra buraya kadar gelmişlerdi ama artık hidayet çağındayız, mehdiyet çağındayız. Peygamber Efendimiz'in söylediği ahir zamandayız. Tarif ettiği alametler bir gerçekleşti. Yüzlercesi gerçekleşti. Burada artık insanlar gerçekleri öğrenme çağında. Ve Sayın Adnan Oktar hocamız vesile oldu inşallah bütün dünyaya. Allah'ın her şeyi yarattığı, yoktan var ettiği, ol demesiyle var ettiğini mesela en güzel şekilde yaratılış atlasıyla gözler önüne serdi. Kanıtlarıyla serdi. Ve bütün dünya bundan haberdar oldu mu? Evet, oldu. Hocamız vesile oldu buna. İnşallah hidayet çağındayız. Bütün gerçekler herkes tarafından bilinecek. Bilgi çağındayız. Allah interneti vesile kılıyor. Davetül Arz tanımlarına evet. Tamamen uyuyor inşallah bilgisayar ve internet. Davetül Arz'ı hakikaten vesile kıldı Allah. Bakıyorsunuz Peygamber Efendimiz o devirde bu şekilde ifade etmiş, anlatmış. Siz hiçbir şekilde her eve girebilecek olan bir canlıdan bahsedin. Nasıl izah edebilirsiniz? İnterneti nasıl anlatabilirsiniz? Evet. Uluslararası web ağını nasıl tarif edebilirsiniz? Her eve girip herkesi damgalayacağını. Değil mi?
Evet.
Ancak o şekilde yani betimleyerek, bir şeylere benzeterek anlatmış. Yoksa elektriği anlatamazsınız o çağda veya şeyi anlatamazsınız. İşte bilgisayarı, ekranı işte avuçlarına bakıp Mehdi mesela tarif ediliyor hadis-i şerifte. Mehdi avucuna bakıp görür diyor. Bilgi hemen ulaşılır. Talebelerini görür diye tarif ediliyor.
Evet.
Nasıl anlatırsınız bunu? İşte böyle betimleyerek en güzel şekilde bakıyorsunuz. İnternet, işte bilgi çağı tam anlamıyla Peygamber Efendimiz zamanında tarif edildiği çağda yaşıyoruz. İnşallah doğruların, gerçeklerin herkes tarafından bilinip öğrenileceği çağdayız. İnşallah müminleri de Allah vesile kılıyor. Allah razı olsun. Hocamız Allah vesile kıldı. Doğruları, gerçeklerin öğrenilmesi, yayılması konusunda çok büyük hizmetleri oldu. Allah razı olsun kendisinden. İnşallah bu gerçekleri anlatmak her müminin vazifesi. Biz de inşallah Mehdi talebesi oluruz. Hocamız da o şekilde duası inşallah Mehdi talebesi oluruz diye inşallah. Bu gerçeklerin yayılması, anlatılması ve deccaliyet bugüne kadar ortamı boş bulup da yaygınlaşmış olan deccaliyet felsefesinin, ateizm felsefesinin, dinsizlik felsefesinin artık yıkıldığı çağdayız. Allah bizi bu çağda inşallah gönderdi. Allah'a şükretmekle yükümlüyüz
evet,
inşallah.
İnşallah.
En güzel şekilde bütün imkanlarımızı bu çerçevede değerlendirmekle yükümlüyüz. Allah'ın istediği şekilde yaşamak gerekiyor inşallah.
İnşallah.
Bugün de güzel programımızın sonuna geldik hocam. Saat 20'de Sayın Adnan Oktar'la Sohbetler programı canlı olarak yayınlanacak. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.